Bir kez daha merhabalar diyelim. Katılan herkese, aramıza bu sohbeti dinlemek için gelen herkese merhaba diyelim. Biz bu çalışmayı niye yapıyoruz? Bu neyin konuşması? Yeni katılanlar için belki hatırlatmakta fayda olacak. Kale Holding'in kurucusu merhum İbrahim Budur, vefatının 4. yılı bu yıl. Aile genellikle gelenek olarak daha farklı yöntemlerle anıyordur rahmetliyi. Bu sene koşullar bunu oluşturduğu için hem Kale Talks'u kullanalım hem de farklı konularda farklı uzmanları davet edelim. Ama bu uzmanlar rahmetlinin iş yaşamında, sosyal yaşamında sürekli olarak kullandığı ve arkasında olduğu, prensip olarak izlediği ilkelerini içersin diye bakmıştık. Bu sefer konumuz güven. Güven konusu çok ilginç bir konu. Bu konuyu konuşacak da çok iyi bir konuğumuz var. Ama önce dün hemşireler günüydü. Hemşireler gününü bir kutlayalım. Sağlık çalışanlarımız daha önce bu kadar pek dikkatimizde değildi. Bu bizim toplumsal olarak, insan olarak belki de ayıbımız. Ama bu geleneği sürdürmekte fayda var. Çünkü önce can, sonra cananı hep beraber gördük. Bu sefer biraz önce size söyledim, çok ilginç bir konuğumuz var. Şöyle ilginç bir konu, psikiyatrist ve aile terapisti aslında. Kendisi tıp ve psikiyatri eğitimi görüyor. Bunun ardından Londra Üniversitesi'ne gidiyor. Orada tıbbi antropoloji ve Tavistock Kliniği'nde sistemik aile terapisi konusunda eğitimler görüyor. Ardından Türkiye'de kamuda devam ediyor. Bu arada Marmara Bilgi Üniversitesi Mimar Sinan Güzel Sanatlar'da tasarım üzerine dersler veriyor. Kurucusu olduğu Etnograf diye bir yapı var. Bu yapı içerisinde sosyal etkileşim ve deneyim konularında etnografik çalışmaları var kendisinin. Kemal Kuşçu, kendisi profesör doktor olarak halen Koç Üniversitesi'nde tıp fakültesinde psikiyatri bölümünde. Bir de aynı zamanda üniversitenin karma gerçeklik laboratuvarında danışman öğretim üyesi olarak çalışıyor. Öncelikle Kemal Kuşçu'ya hoş geldin diyoruz. Kemal'cim hoş geldin.
Hoş bulduk Fazıl'cığım. Çok çok teşekkürler.
Güzel bir sohbet yapacağız. Şimdi müsaadenle şöyle açmak isterim. Biliyorsun ben dile çok meraklı biriyim. Bizim dilimizde enteresan bir şey var Kemal. Çocukluktan beri ben ne olduğunu anlamıyordum. Düşündüm, bilmemiş düşündüm mü? Şöyle bir şey vardır. Ortaya bir tellal gelir, çığırtkan. Sonra davul çalar, halkı toplar, işte otoriteyi de temsil eder. Ve işte bu tarihten sonra şu yapılacak, bu yapılmayacak der ve gider. Fakat tuhaf bir durum vardır. Bu tellalın cümleleri şöyledir Kemal'ciğim. Duyduk, duymadık demeyin. Ben çocukluktan beri buna kafayı taktım. Duyduk demeyin tamam, duymadık da demeyin. Yani iki zıt şeyi söylemeyin. Peki ne diyelim? Ben bunu anlamazdım. Ama kafamda da böyle hep ilginç bir şekilde kalırdı bu. Düşününce sanki şöyle geldi bana. Tuhaf bir durum olmasına rağmen ya... Sizden duyduk ya da duymadık demeyin. Çünkü bahane üretmeyin. Duyduk ama yapmadık. Ya da biz duymadık o yüzden yapmadık demeyin. Bu bizi bağlamaz. Değil mi? Böyle bir özür dilerim. Böyle bir yaklaşım var. Şimdi burada tellal delaletten yani gösterme işaretten geliyor. Delalet de delilden geliyor. Sen çok uzun yıllar boyunca kamuda psikiyatrist terapist olarak çalıştın. Hem de araştırmacısın. Araştırmak demek bir şeyin delilini, delaletini bulup sonra da bunun hani tellallık eğer buradan bağlantı kuracaksak bunun açıklamalarını yapan birisi. Peki farklı alanlarda çalışıyorsun. Bir taraftan terapist olmak, bir taraftan araştırma, bir taraftan pratisyen, bir taraftan araştırmacı. Bu farklı alanlardaki çalışmaların etkisi nasıl oluyor? İlk bunu sorarak başlayalım Kemal'cığım.
Fazlacığım öncelikle davetiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Seninle sohbet etmek her zaman çok büyük bir keyif. Bu konuşmada da birlikte olduğumuza çok çok seviniyorum. Bu konuşmayı da bir sohbet gibi götürmeye gayret ederiz. Sen de bana destek olursun. Yani dediğin gibi kamuda çalıştım uzun yıllar. Hem kamuda çalışırken bir taraftan da araştırmacı olarak çalıştım. Tabii kamu, biraz evvel hemşireler gününü kutladık. Hep hemşire arkadaşlarla bir araya geldiğimde veya sağlıkçı arkadaşlarla bir araya geldiğimde öyle diyorum. Ben hemşireler tarafından büyütülmüş bir psikiyatristim. Çünkü hemşireliğin çok değerli, oradan başlayalım istersen. Çünkü hemşirelik çok değerli bir kamu etkinliği. Yalnız hemşirelik değil, eğitimcilik, birçok esasında kamu her yerde. Kamunun bana sorarsan, yani kamuda çalışmanın en değerli ve en önemli tarafı benim için gerçek olaylarla ve gerçek meselelerle, hayatın içindeki hayat dertleriyle çalışmak oldu. Tahmin edersin ki yani bir tür insanın hayatına gerçeklik testi katan, şunu kastediyorum. Yani olayları zihninde büyüttüğün değil, olaylarla karşılaştığın, insanlarla birlikte olayları karşıladığın, birlikte çalıştığın arkadaşlarla birlikte gerçek hayat olaylarını karşıladığın, çok zahmet verdiğin, fakat bu zahmetin sonucunda da mütevazi sonuçlarla tamamladığım bir süreç. Çok eğitici ve çok öğretici bir süreç olduğunu düşünüyorum kamuda çalışmanın. Birçok kişiye temas ettiğim ve o temasın sırasında o bir şekilde o gerçeklik testini yaptığım, birlikte çalışma, birlikte deneyimleme ve hep gerçekler üzerinde, gerçek olaylar üzerinde, gerçek meseleler üzerinde çok zahmetli dediğim gibi. Çünkü karşındakinin hem karşındakinin iyiliğini hem de aynı zamanda ortak iyiliği bir araya getirmeye gayret ettiğin zahmetli bir yerdir. Her defasında da sonucunu, yani her defasında sonucu kısa vadede alınan bir yer değildir kamu. Uzun vadeye yayılmış bir süreçtir. Dolayısıyla hemşirelik de bu anlamda çok çok değerli. Çünkü çok somut, hemen oracıkta. İnsanın hemen orada ulaşabilir. Yani çok saatler, dakikalar içinde bir hemşirenin yaptığının sonucunu görürsünüz. Yalnız bir hemşirenin değil, birçok kamu çalışanının, aynı zamanda da hayatınıza uzun etkileri de olur bunların. Çünkü orada oluşan ilişki esasında sizin hayata bakışınızı da şekillendirir. Dolayısıyla zannediyorum kamuda çalışmanın en benim için beni zenginleştirici tarafı oldu. Çok değerli ilişkilerin içerisinde, hepsi sahici ilişkilerin içerisinde insanların hayatına dokunma fırsatımız oldu. Her zaman arzu ettiğimiz, her zaman arzu edilen sonuçlarla değil ama olabildiğince ortak iyiyi ve karşımızdaki kişinin iyisini bir araya getirmeye gayret ettiğimiz bir süreç olduğunu düşünüyorum. Farklı alanlarda çalışmanın getirisi ise şu, öğrenme benim için çok, hani ikimizin de çok ortak bir noktası. Evet. Sen de bir öğrenme sevdalısısın. Evet. Dolayısıyla açıkçası farklı alan, yani öğrenebilmek için insanın konumunu değiştirmesi gerekiyor. Bulunduğu yerden başka bir konuma geçmesi gerekiyor. Bir şekilde kendisi için daha belirsiz, kendisi için daha güvenliği azalmış bir alanı seçmesi gerekiyor. Benim de öyle bir, yani çok şanslı bir insanım bu anlamda. Çünkü önüme gerçekten merak ettiğim, öğrenmeyi arzu ettiğim birçok fırsat çıktı. Hala da o fırsatlar çıkıyor. Ve kendime yabancı alanlara misafir olmayı çok seviyorum. Ve o yabancılığın zannediyorum hem kendi konumumu değiştirmem, hem kendi perspektifimi değiştirmem, hem hayata bakışımı bir anlamda. Çünkü o değişim yalnızca o konuya bakışınızı değiştirmiyor. Hayatın başka alanlarına bakışınızı da değiştiriyor. Dolayısıyla böyle şanslı bir iş yaptım. Yani kamuda gerçekten çok güzel insanlarla beraber, çok zahmetli, mütevazi çıktılı. Fakat o mütevazi çıktı, gerçekten özgür ağırlığı çok yüksek bir çıktı. O sonuçları hele hele birazcık da insan yaşalınca, o mütevazi çıktıların uzun vadedeki sonuçlarını görünce, çünkü bazen bir çıktı çok kısa vadede bir sonuç getirmiyor ama uzun seneler sonra uğraştığınız konunun nereye gittiğini görünce gerçekten insanı çok farklı bir yere taşıyor. Bir de çok farklı kişilerle tanıştım. Yine oralarda da harika insanlarla. Bunlardan bir tanesi sensin. Dolayısıyla her kişiyle beraber bana yeni bir kapı açıldı. Birçok dünyaya girdim. Yaptığım iş de buna fırsat veriyor. İnsanların dünyalarına misafir oluyorum. Organizasyonlara, farklı birlikteliklere misafir oluyorum. Ve onlar sağ olsunlar kendi dağarcıklarını hem benimle paylaşmak konusunda çok bonkörlerdi. Hem de içten ve samimi bir şekilde bunu yaptılar. Ben de çok şey öğrenmeye gayret eden birisiyim. O yüzden hani öğrendim demek biliyorsun çok zor böyle merak içerisinde devam ederken hayatta. Ama benim açımdan da çok zenginleştirici bir deneyim oldu. Herkese minnettarım bu anlamda. Başta da hemşire arkadaşlarıma. Gerçekten hepsinin üzerimdeki hakkı büyük.
Kemal'cim, şimdi sen bunu söylerken bir yandan da onu düşündüm. Hakikaten hastaneye yattığın zaman kim deyince hemen işte hemşire hanımı çağırın, hemşireye söyleyin, ağrısı var, iğne yapsın, doktora haber versin. Doktor kısa bir süre içerisinde gelir, teşhisini koyar, işte rahatlatır bizi ama onun dışında hep gece sabaha kadar orada hekim falan bulamazsın. İşte doktor bey şurada, hekim hanım burada diye habire söylerler. Fakat karşında hep bir hemşire muhataplığı vardır, doğru söylüyorsun. Ve onun da büyük bölümü elbette ayrım yapmıyoruz ama büyük bölümü kadınlar olduğu için hayatımızı her yerde olduğu gibi orada da ne kadar kurtardıkları, bu kadın erkeğin yaşamın içinde ne kadar ortak payda oluşturduklarını görmek de gerçekten çok anlamlı bence.
Bu noktada yani şunu izinle şunu söyleyeceğim. Bir fikirle dokunabilirsiniz insanın hayatına bazen. Hani konumuzda güven bugün. Ama sağlıkta özellikle şunu fark ettim ki fikirle dokunmak pek tabii ki çok değerli. Tecrübenizle, bilginizle dokunabilirsiniz. Ama gerçek anlamda dönüşümlerin somut dokunuşlarla çok gündelik, sıradanmış gibi gözüken ama bir o kadar da mucizevi küçük dokunuşlarda olduğunu düşünüyorum. Yani senin de dediğin gibi küçücük bir ağrı dindirilmesi bazen büyük bir fikirden çok daha öne çıkabiliyor zor bir gecede.
Tabii.
Zor bir hastane gecesinde.
Çok doğru söylüyorsun Kemal'cim. Şimdi bundan 463 yıl önce Süleymaniye Camii yapılıyor biliyorsun. Bana kalırsa ben metaforla konuşmayı çok seviyorum. Herkes ortak bir payda bulabiliyor burada. Süleymaniye Camii'nin harcı neyse insan ilişkilerinde güvende odur. Yani bizi ayakta tutan, bizi belli bir şekilde belli mesafeyi korumamızı sağlayan bir şey güven. Müsaadenle ben kendi tarafımdan bir tarif yapıp sonra sana güven nedir? Biz buna niye bu kadar ihtiyaç duyuyoruz? İnsanlar bu güven meselesini nasıl görmeliler konusunda bir soru soracağım. Kemal'cim güven bence bir denge. Yani neyin önemli neyin değerli olduğunun pek tartışmadığımız bir nokta. Artık diyoruz ki bu. Yani güvenin içinde bir miktar da bir kabul var. Bu noktaya gelmek de çok uzun süre alıyor bazı konularda. Şimdi bu bağlamdan bakıldığında sence güven nedir? Bu güveni nasıl tarif edersin? Neden buna ihtiyaç duyulur? Bunca sene danışanların vardı, hastalarla uğraştın, sosyal toplumların içinde bulunduğun, yurt dışı deneyimlerin var. Senin çok ilginç meziyetlerin var. Bunların hepsini böyle karma bir şekilde harmanladığında güven nedir Kemal? Nasıl tarif edersin? Lütfen söyle.
İstersen çünkü güveni farklı düzeylerde tanımlamamız mümkün. Ben denge tanımını çok sevdim yani her zamanki gibi çok hani uzman veren bir tanımla geldim. İzninle yavaş yavaş belki o dengeyi oluşturduk önümüzdeki dakikalar içerisinde. Ne dersin yani o dengenin komponentlerini ama izninle ben o dengeye şöyle bir katkıda bulunmak istiyorum. Güven çok statik bir şey değil, çok dinamik bir şey. Yani senin de tarif ettiğin gibi her dengede olduğu gibi dengeler de öyledir. Dengeler de kısa vadeli süreçler değildir. Kendi içerisinde bir salınımı olan süreçlerdir değil mi? Yani oluşan süreçlerdir. Dolayısıyla güveni çok statik bir süreçmiş gibi anlatmak mümkün değil. Ama istersen ben çok daha bireyselden şöyle bir kısa, bence güvenin temel komponentlerinin ne olduğunu dile getireyim. Ben senin beynini düşünmeyi çok sevdiğini biliyorum. Ve konuşmalarında da özellikle beyni hep öne getirdiğini biliyorum. Şimdi açıkçası söylemek gerekirse biz insanoğlu doğada diğer canlıların içerisine bakarsak yani doğadaki konumumuz itibariyle çok kırılgan bir konumdayız. Dolayısıyla bu kırılganlığımızı, bu incinebilirliğimizi esasında bir şekilde bir tür bizim hayatta kalmamızı sağlayan bir araya gelmemizi, organize olmamızı, birliktelikler oluşturmamızı sağlayan şeylerden bir tanesi güven. Hatta en başında güven diyelim. Ve yani beyni konuşacağım demiştim. Bizim hani çok büyük bir hani orta beynimiz veya da hani sen seviyorsun lob şeyleri, bölgeleri. Bizim duyguları işleyen bölgelerimiz çok çok büyük. Ve bizim beyin zaten beynimiz çok büyük çünkü sosyal bir canlıyız. Sosyalleşiyoruz, ilişkiler kuruyoruz. Bizim özellikle beynimizin belli bölgelerinin bu kadar gelişmiş ve büyük olmasının temel nedeni biz bir başkasına muhakkak ihtiyaç duyuyoruz. Yani hem zihinsel gelişimimizde hem de hayatta kalışımızda bir ötekine ihtiyacımız var. Birkaç gün önce anneler günüydü. En başta da değil mi annelik, bakım vericilik bizim için çok çok önemli. Mesela bizim bütün canlılar içerisinde bizim duygu sistemimizin, duyguları işleyen sistemimizin büyüklüğüne bakarsan diğer canlılardan bu kadar büyük olmasının temel nedeni bakım vericilik süreci en uzun canlı türü olmamız. Dolayısıyla bizi muhakkak etkileşeceğimiz, orada olduğunu bildiğimiz kayıtsız şartsız, sen kabul dedin, ben bunu yani o kayıtsız kayıtsız şartsız bizim varlığımıza eşlik edecek bir kaba ihtiyacımız var. Ve bana sorarsan bu yalnız büyürken değil, hayatın diğer geri kalan yerlerinde de. Arkadaşlıklar, dostluklar, eşlikler, sevgililikler, hani her türlü yani her türlü ilişkinin içerisinde organizasyonlar, kurumlar, bütün bunlar esasında bir şekilde bizim etkileşerek kendimizi var etmemizi sağlayan hani yapılar diyeceğim, kişiler veya yapılar. İkincisi süreklilik. Yani biz yalnızca o kişiye ihtiyaç duymuyoruz. Ötekine sağlam duran, hani kendi içinde kabulüyle duran, kayıtsız şartsız orada olan bir ötekine ihtiyaç duymuyoruz. Aynı zamanda onun sürekli olmasına ihtiyaç duyuyoruz. Yani süreklilik bizim için çok çok önemli. Bugünlerde sen de farkındasın, yani hepimiz yaşıyoruz. Sürekli belki biraz sonra tartışma fırsatımız olacak. Sürekliliklerin hayatımızdaki önemini. Bir de tabii karşılaştığımız şeyin tahmin edilebilir olması lazım. Yani bizim için siz birkaç konuşma öncesinde öngörüyü konuşuyordunuz. Evet. İnsan beynini ayakta tutan ve nasıl derler, aklımızı yerinde tutan şeylerden bir tanesi bir sonraki süreci öngörebilmek. Ve hatta o öngörüyle ilgili donanımımız. Çünkü o donanımımızı ne kadar arttırırsak öngörebileceğimizi düşünüyoruz. Her ne kadar giderek daha karmaşıklaşan toplumda bu zor olsa da. Ama sonuçta bence bu üç komponent, bu üç parça güveni bir araya getiriyor. Başka gündemleri de tartışıyor. Esas denge zannediyorum bu üçünün nasıl bir araya geldiği ve nasıl bir süreklilik kazandığı ile ilgili.
Kemal'cim çok teşekkür ediyorum. Yani açıklaman zihinsel olarak o kadar çok yerini buluyor ki ben de şimdi söylediğine daha böyle, tabii sen bir tıp hekimisin, terminoloji hakimiyetin, konulara bakma biçimin çok net. Ben de şöyle bakıyorum bu işe. Şimdi bu güven dediğin, işte hani hep anlatırız ya, vücudun bir gaz pedalı vardır, işte sempatik sinir sistemi, bir fren pedalı vardır, parasempatik sinir sistemi diye. Galiba o belirsizlik artmaya başladığında, yani süreklilik yoksa, tahmin edilemez haldeyse, o zaman bu parasempatik sistem, yani fren sistemi çalışmıyor. Çevreye adapte olmak için yeni güven verecek nesneler, özneler, ilişkiler aramaya başlıyor insan galiba. Şimdi söylediğinden yola çıkıp biraz ilerlersek, hani daha önce çok popüler bir laf vardı. Neredeyse her gün şöyle konuşurduk. Bana derdin ki diyelim, veya bir dostuna, ya yarın şurada buluşalım. O da derdi ki tamam, beklenmedik bir şey olmazsa iki de oradayız. Şimdi Kemal, beklenmedik bir şey olmazsa'yı kullanamayacağız artık. Ya, beklenmedik bir şey oldu. Ve bu dünya ölçeğinde oldu. Şu anda iyi kötü izlediğimiz bütün o işte biraz ne diyelim, hadi biraz daha hayalin olduğu işin içinde, biraz daha ütopyanın olduğu filmlerin hiçbirinde dünyadaki her yer kapanmazdı. İşte belli televizyon kanalları filmin içerisinde birkaç saniyeliğine İtalya'da bu oldu, Norveç'te bu oldu diye birkaç saniye gösterirdi ama ya bu büyüklükte bir kapanma duygusu hiç olmamıştı. Bu beklenmedik bir şey olmazsa diyemeyeceğimiz bir hayatın içine girdik. Peki bu güven duygusunun gündelik hayatta, biraz önce kavram olarak gayet net bir üç tane köşe teşkil ettik. Elimizde çok iyi bir Pisagor üçgenimiz var. Kemal'cim peki gündelik hayatta etkisi nedir bu güvenin? Nasıl çalışıyor o? Onu biraz bize açar mısın lütfen?
Yani mesela tabii gündelik hayatın içerisinde kurduğumuz birlikteliklerin içinde nasıl şekillendiğiyle de alakalı. Yani belki de bağlamını konuşmamız gerekiyor. Evet. Ama çok temel noktalardan bir tanesi zannediyorum güvenin bizim oluşturduğumuz ilişkileri tanımlıyor olması. Yani biz esasında ilişkileri içerisinde var olan bir canlıyız. Dolayısıyla ilişkilerdeki süreklilikler, ilişkilerdeki nasıl derler, ilişkilerdeki bir şekilde ilişki gündemlerimizi belirliyor. İlişkilerimizin içeriklerini belirliyor. Bir de ilişkilerde en önemlisi bizim kendi davranışlarımızı belirliyor. Karşıdan da beklentilerimizi belirliyor güven. Belki bir özel bir bağlam oluşturabiliriz ve onun üzerine tartışabiliriz. Ama biraz evvel senin söylediğin gibi esasında toplumsal olarak baktığımızda toplumsal olarak güvenin en önemli şeyimiz bizim güvenin gündelik hayatımıza yansıyan tarafı kendi oluş biçimimizle, yani kendimizle toplum tarafından ne kadar kabul edildiğimiz, toplumun içerisinde farklarımızla, değişikliklerimizle, içinde bulunduğumuz birlikteliklerde ne kadar kabul gördüğümüz, belki biraz sonra yine tartışırız, ne kadar saygı hissettiğimiz, yani neyi temsil ediyorsak, ne yapıyorsak ve bu farklılığımızı birliktelikler içerisinde harmanlayabilmek zannediyorum toplumsal olarak en önemli yansıması güvenim. Yani ben Kemal Kuşçu olarak senden farklı düşünebilirim, başka birisinden farklı düşünebilirim ama farklı düşüncelerimizle bir arada olabilmek, bir arada yaşayabilmek güvenin en önemli hani nasıl derler, şekil bulduğu şey. Bunlardan bir tanesi bunun etrafında bir araya gelebilmek. Yani örgütlenebilmek. Örgütlenebilmek derken organizasyonlar haline gelmek, iş ortamlarımız, sivil toplum örgütleri veya hayatın diğer yerlerindeki daha arkadaş gruplarında bunu yaşayabilmek ve bunun hani zımmi diyeceğim, hani görünen veya görünmeyen kontratlarının mevcudiyeti. Yani bizim seninle yazılmış bir kontratımız yok ama her gün o kontratı sohbetlerimiz içerisinde, ilişkimiz içerisinde yeniden var ediyoruz. Bunu nasıl var ettiğimiz, bunu nasıl oluşturduğumuz, burada kullandığımız yöntem esasında bizim ailede, arkadaşlıklarda, iş yerinde, diğer yaşadığımız toplumun farklı organizasyonlarında güvenin nasıl oluştuğunu da belirliyor. Çok umarım çok sen lütfen beni şeye doğru, çok teorik kalmadan şeye, örnekler üzerine geçeriz belki.
Gündelik hayatımızı etkisini hep böyle bir çerçeveyi açma adına. Şimdi Kemal, senin danışanların oluyor. Genellikle sana gelen vakalarda baktığında aileler bu güven, güvensizlik, gündelik hayatta bunu nasıl yaşıyor insanlar? Biraz önce dedin ya, ya şimdi senin bir A görüşün var, benim de B görüşüm var. Şimdi biz ikimiz arkadaşız. Kopabiliriz de. Yani arkadaşlığımız bitebilir. Ama bir ailede bu çok mecburi ortaklıklar var. Mecburi ortaklıklarda güven, bir kişinin babaya nan oğlun farklı fikirde olması, hatta farklı takım tutması, işte anneyle kızın başka şey düşünmesi, bunlar bizim toplumumuza indirgeyecek olursan senin yaşadığın o vakalarda nasıl gözüküyor? Veya bu tür güvensizlik nedeniyle vaka sayısında bir artış, toplumsal olarak böyle bir hareket görüyor musun?
Şimdi istersen nasıl yansıyor derken bir genelleme yapacak olursam, belki tek tek şey değil ama ilk bana, benim ilk dile getireceğim şey çaresizlik şeklinde yansıyor. Çünkü hepimiz esasında keyifli bir hayat sürmek istiyoruz. İyi ilişkiler kurmak istiyoruz. Güvenilir bir insan olmak istiyoruz. Başkalarında iyi hatıralar bırakmak istiyoruz. Başkaları tarafından iyi hatırlanmak istiyoruz. Yani zannediyorum bizi de dinleyenler veyahut da değil mi? Yani şöyle bir genel bir şey yapsak, toplumda hemen hemen hepimizin isteği bu. Çocuklarımız tarafından iyi hatırlanmak istiyoruz. Beraber çalıştığımız arkadaşlar, dostlarımız tarafından iyi hatırlanmak istiyoruz. Ve esasında bunun içinde birçok şey yapmaya gayret ediyoruz. Bazen bilmeden veya bilemeden, bazen küçük kötücüllüklerle farklı şeyler yapıyor olabiliriz. Ama temelde arzu ettiğimiz şey bu. Dolayısıyla bana sorarsan, benim gözlediğim büyük bir çaresizlik şeklinde yansıyor. Seneler önce bir danışanım çok güzel söylemişti. Kemal Bey dedi, hayat iyi niyetle yaptığınız fakat beklemediğiniz şeylerle karşılaştığınız bir şeymiş. Yani siz birçok şey yapmaya gayret ediyorsunuz fakat yaptığınız şey yerine gitmedi hissediyorsunuz. Bu gerçekten bence en başta bir çaresizlik hissini doğuruyor. Özellikle ilişkilerimizde bu çaresizliği yaşadığımızı söylemeliyim. Çünkü çaresiz hissetmek ilişkilerde çok, bu herkes için geçerli. Bir ev içi ilişkide de çaresiz hissedebilirsiniz. Bazen bir iş ortamında da çaresiz hissedebilirsiniz. Yani bir şey yapmak istiyorsunuz. Fakat bir arada olduğunuz birliktelikler size sizin arzu ettiğiniz ölçüde cevap vermiyor gibi. Değil mi? Yani bu veya sizin koyduğunuz, yani sizin verdiğiniz emeğe karşılık alamadığınızı düşünüyor olabilirsiniz. İkincisi, bence biraz hüzünlü. Yani biraz hüzün diyeceğim. Herkes çok üzgün. Çünkü herkes, hepimiz ilişkilerimizde iyi şeyler yapmak için dediğim gibi yola çıkıyoruz. Ve o hayal kırıklıkları, o hayal kırıklığı ve hüzün bana sorarsan çok önemli bir süreç olarak tekrar önümüze geliyor. Çünkü belli muhasebeler yapıyoruz. hayatımız veya birlikte olduğumuz kişilerle arzu ettiğimiz yere kadar gidemediğimizi hissediyoruz. Ve bu da bir hüzün, hatta bir kayıp hissi, bir yetersizlik hissi gibi yaşanabiliyor. Ve tabii bu hisle çok kalırsanız, takdir edersin ki insan kendini çok izole ediyor ve kendi gerçeğinin içine çok kapanıyor. Kendi gerçeğinizin içine kapanmaya başladığınız ve yine bir danışanın dediği gibi insanın en güçlü anı, Kemal Bey dedi, kendi gerçeği içine kapandığı haldir. O kadar güçlüsünüz ki başka birisi size bir şeye ikna edemiyor. Artık siz ve sizin düşünceniz var. O çok kapalı bir an. Oraya geldiğiniz andan itibaren de bana sorarsanız öfkeyi biriktirmeye başlıyorsunuz. Yani çaresizlik, hüzün ve kayıp ve sonra öfke. Dolayısıyla en azından dertli olduğumuz alanlardaki derdin yansıması bu üçlünün içerisinde gelişiyor.
Kemal'cim çok güzel bir cevap verdin. Benim çok sevdiğim, çok değer verdiğim akıl ve birikiminden zaman zaman, kendisini şahsen tanımıyorum ama videolarından çok istifade ettiğim bir psikiyatrist daha var Türkiye'de. Elbet çok kıymetli insanlar var ama ben ona denk geldim. Agah Aydın. Çok tavsiye ederim insanlara izlemelerini. Agah Bey anlayabildiğim kadarıyla Lacan'cı. Lacan bir bakış açısı çok egemen oldu. Onun bir sözünü unutmuyorum. Çok sözü var unutmadığım ama. Diyor ki insan kişiliği ötekinin gözünde kurulur, ötekinin gözünde yıkılır. Yani şöyle düşün, biz bunu belki günde 50 kez yapıyoruz. Belki annemizin yerine, babamızın yerine koyduğumuz, patronumuz, arkadaşımız, eşimiz, kardeşimizin yerine koyduğumuz, o biraz önce dediğin ya, yani bir hayal kırıklığı oluyor. Çünkü ben ilişkiye bir yatırım yapıyorum. Sen bana şunu yap diyorsun, yapıyorum. Hatta sana sürpriz olsun diye sen yap demeden bir şeyler yapıp getiriyorum. Buna mukabil ne ortaya çıkıyor? Birdenbire bir bakıyoruz ki maalesef ben beklediğim şeyi senden görmemişim. Üstelik onu sana söylememişim bile. Bu sefer dediğin gibi kendi içine kapanma olmaya başlıyor. Peki sence biz bir insana güveniyor muyuz? Yoksa kişi mi kendisini daha güvenilir yapıyor? Yani güven benden sana doğru mu geliyor? Hani bu tellaldan bahsettik, dalalet ve delil dedik ya. Ben sana durduk yerde güveniyor muyum? Güvenmek benle başlıyor. Yoksa sen bir şeyler yaptığın için ben güvene senin başladığın o hamlelerden mi yola çıkarak?
Yani önce biraz evvel Lacan'dan bahsettim. Yani gerçekten psikoloji ve psikiyatri ve Lacan gibi teorisyenler de Agah Bey'in takip ettiği. Gördüğünüz gibi yani temel bizim uğraşılarımızdan bir tanesi sosyal dönüşümlerimizle, toplumsal dönüşümlerimizle insan psikolojisini bir araya getirmek. Çok gerçekten çok elegan ve son derece derinlikli bir teoride orada, söylemde orada var. Şimdi ben açıkçası bir sistemik terapist olarak şunu söylemeliyim. Bana tabii ki psikolojinin güvenle ilgili bireyselde yani bir kişinin bir güven ortamını oluşturmak için neler yapabileceğiyle ilgili söylediği şeyler var. Belki ilişkisel anlam ama ben açıkçası bugün birazcık daha ilişkisel anlamda bunu ele almak isterdim. Çünkü o zaman hani güvenilir kişi, güvenilmez kişi diye bir kişide iki kişiyi şey yaptığımızda, şekillendirdiğimizde o zaman o kişileri o rollerinden çıkartmak çok kolay olmuyor. Açıkçası biz sistemik çalışanlar kişilere değil veya kişilerin kurgularına değil onların oluşturdukları ilişkilere bakmayı tercih ediyoruz. Bana sorarsan güven ilişkisel oluşuyor. Ve bazen hiç beklemediğin anda ortam oluştuğu zaman ve doğru bir o ilişki, doğru demek istemiyorum ama o ilişki kendi akışı içerisinde, kendi serbestisi içerisinde oluşmaya başladığı zaman daha ekolojik, ekolojik derken şunu kastediyorum. Herhangi bir kişinin kontrolünde değil de ikilinin içerisinde uzlaşılmış bir alan olarak oluşturulduğu zaman güven daha çabuk oluşuyor. Dolayısıyla bazı gerçekten çok güvenilir kişiler bazı ilişkiler içerisinde inanılmaz güvenilmez algılanabilirler. Bazı güvenilmez olduğu düşünülen kişiler de eğer ilişki şartları ve onun içerisindeki imkanlar kullanıldığı zaman çok güvenilir kişiler haline gelebilirler. Belki birazcık daha somutlaştırmamız gerekebilir. Mesela biraz evvel söyledin. Hepimiz bizim aile ilişkilerimizde zaman zaman birlikteliklerimizde yaşadığımız zorluklardan bir tanesi budur. hepimiz birbirimiz için iyi şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Doğru şeyler yapmaya gayret ediyoruz. Ve karşımızdaki kişinin hatta bazen konforunu en iyi şekilde tutmaya gayret ediyoruz. Ve bunun için yaptığımız şeylerden bir tanesi, bazen toplumsal olarak da öyle, olan bir şeyi hani nasıl derler, olduğu şekilde ele almamak. Bir şekilde, mesela güven için bu çok önemli. Hayatı, biraz evvel kamudan bahsettik, gerçeklik, yani gerçeklik testinden bahsettik. İlişkiler içerisinde bazen o durumun şartlarının tam ve eksiksiz bir şekilde dile getirilmiş olması bile, bu çok dolan başka bir durum değil, son derece basit ve açık bir şekilde ortaya konması bile hareket etmeyi kolaylaştırıyor. Ama biz bazen iyi niyetimizle o var olan gerçeği çok daha dolan başlı bir yere götürebiliyoruz. Yani sen veya ben çocuğuma ders çalışmasını istiyoruz. Ders çalışmasının değerli olduğunu düşünüyoruz. Bu esasında yani fikrimizi çok açık ve net bir şekilde söylemek yerine çok daha dolambaçlı bir yere götürüyoruz. Bu ilişkimizi çok dolambaçlı, çok ayrı bir yere getiriyor. Zannediyorum buradaki en temel gündemlerimizden bir tanesi de bir kendimize atfettiklerimiz. Yani biz bir ilişkinin içerisinde kendimizle ilgili beklentimiz çok oluyor ve yaptığımızın birebir bize geri geleceğini düşünüyoruz. Bu mesela çok önemli bir yanılsama. Evet. İkincisi de böyle düşünmeye başladığımız zaman o ilişkinin içerisindeki doğruların sahibi kendimizmişiz gibi düşünüyoruz. Bence güven ilişkisindeki en temel sorunlardan bir tanesi doğruların sahibinin, yani doğruların bizde olduğunu düşünmek, gerçekliği bizim temsil ettiğimizi düşünmek. Eğer o gerçeklik karşımızdakinin ne söylediğini daha iyi anlayabilirsek, karşımızdakinin dünyasıyla bir şekilde bir ilişki oluşturmaya başlarsak, bu sefer zannediyorum güven dediğimiz şeyi inşa etmek daha kolaylaşıyor.
Kemal, çok enteresan boyutlarda bir sohbete dönüyor bu. Şimdi sen bir taraftan söylüyorsun, ben de bir taraftan düşünüyorum söylediklerini. Hep aklımda şu vardır benim, hani deriz ya, insan tutarlı olmalı. Peki insan tutarlı olmalı ama neyle tutarlı olmalıyız? Söylediklerimiz ve yaptıklarımızla mı tutarlı olacağız? Öğrendiklerimiz ve yaptıklarımızla. Çünkü ben dün A söyledim, B yapıyordu. Fakat yeni bir şey öğrendim. Yeni bir şey öğrendim ve artık onu yapmıyorum. Şimdi ben Türkiye'de çok çatışma alanı vardır. Sen de çok iyi bilirsin. Seninle uzun konuştuğumuz konulardan biridir. İnsan gelişimindeki temel mesele ağırlıklı olarak maalesef ki bir çelişkiler içinde yaşamak ve bu çelişkilerle yüzleşmek meselesidir. Ya yani tutarlı olacağım adına bir gerçeği görüp bir hakikati görüp hala direnme eğilimi var. O nedenle sence bu insan tutarlı olmalı güven yaratmak için. Güzel. Fakat dün yaptığım bugün yeni öğrendiğimle çelişiyor. Ne yapacağım? Burada insan kişiliğinden ödün vermediği için mi değişmiyor? Yoksa yine deminden beri konuştuğumuz hep o çevre etkisiyle onların dedikleri çok daha fazla yüksek bir etki yaptığı için mi bu girdabın içinde yuvarlanıp duruyor? Ne dersin buna?
İzninle buna bir şey yapacağım. Farklı bir yerden gireceğim. Seninle de ortak konuştuğumuz bir konu. Dikkat edersen bugünler mesela psikolojiyle ilgili çok konuşuyoruz değil mi? Psikolojik önerilerle ilgili. Bugünlerde bizler herhangi oluşturduğumuz bir çözümü, diyelim ki güvenilir kişi olmakla ilgili bir çözümü, onunla ilgili şeyleri değişmez kurallar gibi koyabiliyoruz. Tabii ki sözünü tutmak çok önemli bir insan değeridir. Bunu öncelikle söylemem gerekiyor. Yani bu önemli. Ama ne oluyor? Bazen bir şeyi özellikle ilişki anlamında söylemem gerekiyor. İlişkideki, geçmişteki bir gerçeği veya geçmişteki bir bilineni bugüne de aynı şekilde taşımak, takdir edersin ki insanın başını çok derde sokuyor. Maalesef. Tutarlılık tabii ki çok değerli. Yani bir sözünün eri olmak çok değerli. Sözüne sahip çıkmak çok önemli. Çünkü söz tutmayı biraz somut hayat becerisi gibi görürüm. Yani bir şeyi hallederken, bir olayı hallederken, karşımdakinin derdine derman olurken olabildiğince hani var ya söylediğini takip etmenin önemli olduğunu düşünüyorum. Ama bir ilişkinin içerisinde eğer geçmişi bugünde de aynı tutmaya gayret ediyorsa o zaman başına sıkı bir dert alabilirsin. Çünkü dönüşüyor ilişkiler. İkincisi bildiklerimizi de bazen kendi içerisinde parantez içine almamız gerekiyor. Parantez derken şunu söylemek istiyorum. Evet, bildiğim şeyler var ama bu şartlar altında bildiğim şeylerin veya bildiğimi düşündüğüm şeylerin ne kadar ilişkimize olumlu etkisi olup olmayacağını bilmiyorum. Yani benim için açıkçası söylemek gerekirse bildiklerimiz çok değerli, oluşturduğumuz bilgiler çok daha önemli ama gerçek anlamda değerli ve son derecede güçlü olan birlikte oluşturduğumuz ilişkiler. Çünkü esas o ilişkilerin içerisinde oluşturduğumuz gündelik bilgi, gündelik gerçeklik hayatımızı belirliyor. Dolayısıyla ben buna parantez içine alma diyorum. Yani bir bilgiyi öğrenebilirsiniz. Bir hani diyoruz ya bugün çocuklar, mesela çocuklarınızla şunu yapın. Evet bunu yap ama parantez içine al. Çünkü evet, orada esneme payı ver. Dolayısıyla bir de ikincisi, hepimizde böyle bir şey var. Sanki ilişkileri bir kurallar bütünü gibi, yani belli kuralları olabilir ilişkinin ama o kurallara sıkı sıkıya tutunmamız gereken, hani neredeyse bir reçeteyi uygular gibi tutunmamız gereken bir yer olarak görüyoruz. Bana sorarsan uygulayamadığımız zamanlarda, farklı olduğumuz zamanlarda kendimize daha şefkatli olmamız gerekiyor. Öncelikle bu. Zaten güven ilişkisinin içinde de bu var kabulde. Yani birbirimize şeyin önemli. Ama söylediğin noktada bence ilişkinin en değerli tarafı her defasında yeniden öğrenmek. Yani gün bir ilişkinin üzerine her gün yeniden doğuyor güneş. Yani hiçbir zaman yani ilişkiler dediğimiz şeyin, güven dediğimiz şeyin her gün yeniden oluştuğunu ve o oluşumun içerisinde yeniden filizlendiğini ve hani var ya bugün de su vermeyelim bu çiçeğe değil. Yani her gün yeniden sulamamız gereken ve her gün yeniden emek vermemiz gereken bir durum olduğunu bilmemiz gerekiyor.
Peki Kemal, bu arkadaşlıklar dostluğa nasıl dönüşüyor? İşte uzun süreli arkadaşlık güven sayesinde neden ve nasıl dostluğa dönüşüyor? Güven bunun neresinde oluşuyor? Yani vardır ya yatılı okulda okuyanlar, işte aynı takımda spor yapanlar, aynı şirkette ama arkadaşsındır. Fakat o arkadaşlık, o sosyal insan mesafesi birdenbire dostluğa dönüşüyor. Güven orada nasıl bir etki yapıyor? Nasıl bir katalizör hali var? Ondan biraz bahseder misin lütfen?
Şimdi sen de yatılı okulda okudun. Hem de değil mi? Uzun ve uzun bir ve mütevazi bir sonuçla, ama mütevazi sonucu güçlü bir sonuçla. Çünkü eğitim de öyle bir yerdir. Çok yani öncelikle ben yatılı okulda okudum. Mesela eşim de yatılı okulda okudu. Ve takdir edersin ki yatılı okuldan arkadaşlarımız da çok sık bir araya geliyor. Çünkü yatılı okul arkadaşlıkları, dostlukları bir tür yarı kardeşlik gibidir. Hele çok küçük yaşlarda birlikte olduysanız neredeyse bir kardeşliğe dönüşür. Bana sorarsan, ya bu arada benim kızım da bizi dinlerdi Petek ve derdi ki ya ben de bir gün sizin gibi anılarım olsun istiyorum. Yani böyle masada oturup bizleri dinliyor, biz hep çocukluk anılarımızı anlatıyoruz ve bütün hani onun en temel şeylerinden bir tanesi, motivasyon, eğitimindeki motivasyonlardan bir tanesi de anılar oluşturmak üzerine oldu. Bence anı oluşturmak, birlikte ortak anılar oluşturmak çok değerli bir deneyim. Bana sorarsan birincisi birlikte olmak, deneyimlemek. Yani dikkat edersen yatılı okul hayatı birlikte yaşadığın bir yer. Zannediyorum güven ilişkisinde de bu çok önemli. Birlikte hayatın çok sıradan ama bir o kadar da insanı yaklaştıran süreçlerinde birlikte oluyorsun. Arkadaşların ve dostların en önemli özelliği o. İkincisi, bu birliktelik oluyor ama bazen pürüzsüz birliktelikler olabiliyor, değil mi? Yani birisiyle tatile gidiyorsun, çok iyi bir yere gidiyorsun, herhangi bir sorun olmuyor. Veyahut da hayatın içerisinde ortak etkinlikler yapabiliyorsun, işte, başka bir yerde. Ve son derecede rahat akabiliyor. Hatta bizim de temel isteklerimizden bir tanesi bunun rahat akması. Ama açıkçasını söylemek gerekirse dostluklar biraz pürüz oluştuğunda başlıyor. Yani bir eksiklik olmaya başladığında. Orada bir çatışma olduğunda. Çatışmalar ve eksiklikler çok önemli gündemler. Biz hayatımıza bunları çok almaya gayret, yani almamaya gayret ediyoruz. Bir eksik olmasın hayatımızda, bir çatışma olmasın hayatımızda, bir pürüz olmasın hayatımızda, sevdiğimizle, ailemizle. Oysa ki şunu unutmayalım, eksiklikler ve pürüzler ve de çatışmalar insanı yaklaştırır. Tabii. Yani o, önemli olan onu nasıl kullandığınız. Ve tabii çünkü o çatışma bence de en önemli gündemlerden bir tanesi kabul. Yani birisiyle ortak deneyimliyorsunuz. Eksiklikleri birlikte deniyorsunuz zor zamanda. Çünkü açıkçası zor ve eksikliklerde insanlar her zaman en mükemmel halleriyle, en derli toplu halleriyle orada olmuyorlar.
Tabii, kendileri tabii.
de orada oluyorlar. Dolayısıyla o kendileri gibi olan hal bana sorarsan çok değerli bir an. Ve o çatışmayı nasıl yönettikleri. Çünkü bazen o eksikliği çatışmayı yönetmeyi de öğreniyoruz. İlişkiler bize bunu öğretiyor. Ve onun için de birbirimizi kabul etmenin zannediyorum ilişkilerimizdeki sıcaklaşmayı uzun senelere yayılan gücünü oluşturduğunu düşünüyorum.
Kemalciğim çok güzel bir şey hatırlattın bana. Geçenlerde yine çok sevdiğim değerli dostum, hep anarım kendisini. Dücane Cündioğlu Matrix filmi hakkında bir kısa bir YouTube'da bir şey var. Bir sahneden bahsetmiş. Orada Matrix filmindeki Neo kahinle görüşecek. Görüşmeden önce işte biri gelip biriyle dövüşmesi lazım. Neyse dövüşüyorlar filan. Dövüştükten sonra tamam diyor, girebilirsin. Yani niye kavga ettik diyor. Birini tanımak için kavga etmek lazım diyor. Yani çünkü galiba bir Çin atasözü vardır ya, şimdi bana bunu hatırlatıyor. Öfke gelir göz kararır, öfke gider yüz kızarır. İnsanoğlu hep böyle en iyi haliyle, en düşünceli haliyle, en erdem sahibi haliyle ilişki kurmuyor. Bir insanın aşırıya gittiğinde, yani biraz önce ilk başladık ya denge kelimesiyle, dengeyi yitirdiğinde ne yaptığı hakkında görüşlerimiz ve oradan nasıl dengeye geldi? Ya tamam olabilir, yani ben kontrolsüz bir konudan aşırı etkilendiğim için belki hesapsız bir iki cümle etmiş olabilirim. Ama dengeye gelebiliyor muyum? Özür dileyebiliyor muyum? Beni affetmen için bir şey yapabiliyor muyum? Veya bu aynı hareketi bir daha yapmama çabam var mı? Bu tabii insanın, kendi payıma söylüyorum, çok zorlandığı bir şey. İnsanın o kendini olduğundan fazla gören hali, kendi kibiri, kendi şişkin egosu nedeniyle biz çoğumuz, bilmem sen bu konuda ne diyeceksin, biz çoğumuz aslında çoğunlukla hata yaptığımız zamanları biliriz. Fakat o hatadan geriye dönmek, ya bir kadın erkek ayrımı yapmak istemem çünkü çok ilginç sorular geliyor. Ben de soruları sorarken oradan böyle bir hani toparlama yaparak sormaya gayret ediyorum hepsini soramayacağım için. Yani kadın erkek gözüyle bakarsın, kadının şefkati, kadının daha anlayışlı olma hali, ondaki empati becerisi doğurganlık nedeniyle. Acaba erkeğin, kültürel olarak Türk erkeğinin o katı yapısı, bizdeki bu dengeyi bozduktan sonra dengeyi tekrar gelme, özür dileme, af dileme, bütün bunların boyutundan başlayarak sence toplumlarda, Türk toplumunda güven ilişkisi, sen farklı kültürlerle çalıştın, Kosova'da çok ilginç bir öyküm var hatırlarım. O farklı kültürlerin güven algısı nasıldır? Hani buradan başlayıp oraya doğru bizi götürsene Kemal ya. Ne diyorsun?
Şimdi birincisi... Biraz evvel dikkat edersen ilişkilerden bahsederken imkan dedim. Yani evet. İlişkiler bize esasında ilişki, zorlandığımız alan olan ilişkiler büyük bir hediye olarak verilmiş bir şey doğada. Çünkü o ilişkilerin içerisinde öyle imkanlar barındırıyor ki o ilişkiler. O ilişkilerin içinde kendimizi ve başkalarını iyileme şansımız var. Yani her insan hali, biraz evvel sen dedin ya, yani hepimiz zaman zaman gündelik hayatın içerisinde, ilişkiler içinde hiç olmak istemediğimiz gibi bir durumda kalabiliriz.
Evet, evet.
Hiç hatırlanmak istemediğimiz bir durumda kalabiliriz. Dolayısıyla bu esasında ilişkilerin içerisinde birlikteliklerimizdeki en büyük imkan ve açıkçası yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi bu durumu tersine dönüştürmek ve o durumu herkesin, bak yine aynı şeyi söyleyeceğim, mütevazi bir sonuç. Çünkü hayat, görüyorsun, hayat sıradan küçük, hani demiştik ya gündelik hayat sıradan küçük şeyler üzerine kurulu. Fakat o küçük şeyler üzerine kurulu hayat, esasında içinde kurduğumuz ilişki muhteşem, inanılmaz, kendi içinde büyük bir zenginliğiyle geliyor. Bu nedenle de ki mesela çok keyifsizsindir, çok güzel bir toplantıya katılmışsındır. O toplantının içinde gerçekten grubun seni anladığını, seni farklılığınla kabul ettiğini ve sana saygınlığını iade ettiğini hissedersin. Ondan sonra değil mi 2-3 haftan ayakların yerden bir yarım metre yukarıda yürürsün. İnsan insanın en büyük ilacı. Dolayısıyla ve bunun için tek aracımız var. Hani başka somut araçlar pek tabii ki ama o ilişki ve tabii somut desteğimiz, dayanışmamız ama o ilişkiyi nasıl kurduğumuz gerçekten çok küçük bir yerde, çok küçük bir takdirde, çok küçük bir şeyde hayatımızı değiştiriyor değil mi? Yani birbirimize söylediğimiz çok bazen illa çok güven oluşmuş, bu toplumsal güven anlamında söylüyorum. Çok uzun süre tanıdığımız birisi olması gerekmiyor. Çok kısa sürede işimiz içerisinde tanıştığımız, gün içinde tanıştığımız, bir hizmet, bir servisini kullandığımız, bir veya bir servis verdiğimiz kişiyle küçük bir ilişkimizin içerisindeki küçücük bir aralık. Ve dikkat edersen o aralığın içindeki en önemli gündemlerden bir tanesi de birbirine saygın hissettirme ve takdir. Ve o bak saygın hissettirmek için saygıyı belki daha sonra tartışırız. Saygın hissettirmenin o kişiyi olduğu şekliyle var olmuş bir şekilde o ilişkinin içinde hissettirmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum. Bazen çok küçük adımlarla bunu yapabiliyoruz. Bazen de tamamen değil mi bunu fark etmeyebiliyoruz. Sonuç itibariyle yani öncelikle ilişkilerin böyle bir imkan barındırdığını bilmemiz gerekiyor. Ve dikkat edersen yani farklı toplumların da belki çok adı konmamış daha hani bir yazılı olmayan kuralları olabilen yani toplumsal olarak bir arada bulunmasının bir arada yazılmamış kuralları var. Bazen bu yazılmamış kurallar birlikteliğin nasıl derler yapısı büyük bir tehdide uğrayabiliyor. Biraz evvel sen de söyledin. Mesela bir uç örnekten başlayalım.
Evet.
Mesela burada çalışma fırsatım oldu bir dönem. Birleşmiş Milletler'in ve Uluslararası Göç Örgütü'nün bir projesini yürütüyordum. Mesela değil mi? Kosova esasında eski Yugoslavya kendi içerisinde uzunca yıllar birlikte yaşamayla ilgili çok uğraşısı olan bir toplum. Ama büyük bir belirsizlik, büyük bir toplumsal belirsizlik içerisinde farklılıklar bir şekilde çok daha belirginleşip bir sosyal izolasyonla birbirinden ayrışmaya başlayabiliyor. Ve o ayrışma kendi hikayesini oluşturabiliyor. Açıkçasını söylemek gerekirse büyük belirsizlikler ve büyük krizler bizim de kendi içimize kapandığımız, kendi içimizde gerçekler oluşturduğumuz bir yerdir. İzolasyon yani kendi gerçeğimiz içerisine kapanmak hem olumlu şeyleri hem olumsuz şeyleri büyütür. Dolayısıyla bu büyüme hele bir de geçmişin zehri diyeceğim izninde, geçmişin hikayeleriyle, birbirimizle oluşan önyargıyla baskın bir söylem, baskın bir hikaye haline gelirse ve o zaman toplumlar birbirlerinden ayrışıyorlar ve çok kökten ayrışıyorlar. Bu yalnız toplumlar için geçerli değil, tüm organizasyonlar için geçerli değil mi? Organizasyonlar da zaman zaman o belirsizlik içerisinde kişilerin ve grupların kendi içine kapanmalarına ve kendi gerçekleri içerisinde giderek daha fazla vakit geçirmeleriyle alışverişini ve temasını kaybedebiliyor. Ve kendi hikayesini oluşturabiliyor. Yani şöyle diyeceğim, bir toplumun çok fazla tek bir hikayenin etrafında buluşmamasında fayda var bir organizasyonun. Çok hikayeli, çok anlatılı bir toplum, çok farklılıklar barındıran bir toplum olmasında fayda var. Diğer toplumlara ama toplumlar bunun için sigortalar da oluşturuyor. Dedin ya farklı kültürler. Dolayısıyla bana sorarsan iyi örgütlenmiş, kendi içerisinde iyi sistemler oluşturmaya çalışan toplumlar olabildiğince birlikteliklerini bu krizlerde, bu tarihsizliklerde o birlikteliklerini nasıl tutacakları üzerinden kurulur. Mesela o yüzden mesela çoğulculuk yani farklılıklarımızla birlikte yaşama kavramı çok önemli, çok değerli bir kavram. Mesela onun içerisinde güveni, toplumsal güvenimizi oluşturan şeylerden bir tanesi fırsat eşitliği. Değil mi? Mesela basit, yani kendi içerisinde çok sosyal bir kavram veya politik bir kavrammış gibi geliyor ama psikolojimizi çok belirliyor. Çünkü fırsat eşitliği içinde olan bir toplumda yaşadığında yalnızca sosyal olarak kendini güvende hissetmiyorsun, psikolojik olarak da güvende hissediyorsun. Ve en önemlisi teması. Yani durmadan gruplar arasındaki alışverişleri kurma üzerine olduğunu söylemeliyim. Bu kesilmeye başladığı zaman ve herkes kendi gerçeğinde nasıl derler? Kendi gerçeğinde bir şekilde büyümeye başladığı zaman, güçlenmeye başladığı zaman hayat zorlaşıyor. Aile özeline getirirsek, yani kendi ülkemizde biraz evvel konuşmaya başladık. Biz çok temel noktalardan bir tanesi, çok ilişki bize öğretilmiyor açıkçası. Her ne kadar yeni, yani hep gençlerle çalışıyorum, gençler çok farklılaşıyor, çok dönüşüyor. Apayrı, hani hep deniyor ama gerçekten bu konuda çok çok daha hareketli olduklarını görüyorum. Birbirleriyle temasları çok daha fazla. Her ne kadar herkes onları bilgisayar başında zannediyor olsa da hikayeleri anlamında ve kendilerini ifade etme anlamında çok daha alışverişliler. Dolayısıyla bizdeki en temel şeylerden bir tanesi galiba ilişkiyle ilgili. Bir, açıkçası daha biraz evvel dediğim gibi olayları olduğu gibi konuşma konusunda cesaretimiz çok fazla yok. Yani birbirimizi cesaretlendiremiyoruz. Ona alan açamıyoruz. İlişkileri biz kontrol edeceğimizi düşünüyoruz. Biraz evvel de bahsetmiştik. Yani gerçeği, gerçek ve doğru olanı çok önemsiyoruz. Doğru olanı yapmak, doğru kararı vermek çok çok önemli. Ama ilişkilerin içerisinde bu çok zorlaştırabiliyor. Bir de tabii ton çok çok önemli. Çünkü biz birazcık daha kendi içimize kapandığımız zaman, kendi talihsizliğimizin içerisine kapandığımız zaman daha keskin bir tonumuz oluyor, dilimiz vesaire. Bu da zorlaştırıcı oluyor. Ama bence toplumların kendi pedagojilerini, kendi gündemlerini yaratmaları çok önemli. Bence değişiyor. Yani örneğin giderek geçtiğimiz günlerde bir baba bana çok güzel bir şey söyledi. Kemal Bey dedi, artık doğrulardan bahsedemeyeceğiz galiba dedi. Doğrularla yalnızca değinebileceğiz. Ben bundan çok hoşlandım. Yani biz belki de artık çok doğruları konuştuğumuz bir yerde değil. Çünkü hepimizin farklı bir doğrusu var. Kendi doğrularımıza ve doğrulara değindiğimiz ama herkesin doğrusuna da yer açtığımız yeni bir toplumsal birliktelik organizasyonlarda da ailelerde de kurmak durumundayız.
Kemal çok güzel anlattın. Çok dokunduğun yerler hani doğrunun farklılığı. Ben de hep bu şeyden bahsederim. Akira Kurosawa'nın bu 1950 yılında bir filmi var. Rashomon diye, kapı anlamına gelirmiş Japonca. Orada bir vaka vardır. Hani hatırlarsın filmi. Bir Japon samurayının karısı bir şekilde bir cinayete tanık olur. Kocası öldürülür. Öldüren bir hayduttur. Sonra bir mahkemede farklı boyutlarıyla bakılır. Şimdi temel olarak bakıldığında o filmde, çok tavsiye ederim bu arada, çok çok başarılı bir filmdir. Bir Amerikan sineması olmadığı için saniyede, 3 saniyede bir sahne değişmez. 15-20 saniye sürer o. Ve çok derinlikli bir anlatımı olan bir filmdir. Orada objektif olmayı, yani insanın kendi görüşü, başkalarının görüşünü çok iyi görürsün. Oduncu anlatır, mahkemede davayı dinlersin, dersin ki bu haklı. Hayır, haydut anlatır, hatta hayduta inanırsın. Haydut erdemli davranmıştır, itiraf etmektedir çünkü. Oysa ölen samurayının ruhunu çağırırlar, çok lirik bir halde, çok güzel anlatılmış film. Ruhunda aslında bakarsın ki samuray yalan söylüyor. Yani yücelteceğimiz şey yalan söylemektedir, haydut doğruyu söylemektedir. Samuray'ın karısı bizi çok şaşırtan bir doğruyu söyler. Sonra bir köylü konuşur, sonra bir rahip konuşur, sonra bir hırsız konuşur. Çok inanılmaz, çok etkileyici bir filmdir. Çok terbiye eden bir filmdir. Şimdi Zeynep Hanım bir soru sormuş. Bakayım ne diyor. Bu arada anacığım çok güzel bir yorum yapmış. Anacığım demiş ki, wash hands. Bak annem 75 yaşında. Değişime nasıl uğramış görüyor musun? İngilizce ikaz ediyor bizi.
Çok saygılarımla.
Sağ ol Kemal'cim. Zeynep Hanım diyor ki güven kavramı ahlaki boyut. Bir de yetkinlik boyutu var. İngilizce'de güven karşılığı en az 10 kelime var. Batı toplumlarında ve bizim kültürümüzde güven kavramı nasıl ve neden farklılaşıyor? Ya var ya Zeynep Hanım'ın bu konusuna yemin ediyorum 2 saat nasıl sohbet ederdik değil mi Kemal? Çok güzel bir konu ama önce ben sana sözü vereyim. Benim de burada bir iki cümle etme isteğim var. Buyur Kemal'cim sen nasıl yorumluyorsun soruyu?
Biraz evvel dedik ya, toplumlar kendi pedagojilerini, ben bunu çok önemsiyorum, bu pedagojiyi. Yani pedagojiyi şöyle düşün. Yani pedagoji derken şunu kastediyorum. Ya toplumsal pedagoji, gündelik hayatı karşılarken gündelik hayatın içindeki yetkinliklerimizi, siz bu yetkinlikler kelimesi, yani değil mi? Organizasyon dilinin içinde çok değerli bir dil. Ben de öğreniyorum. Ben bunu çok bu yetkinlikleri edinmemiz gerekiyor. Dikkat edersen bu yetkinliklerin evrilmesindeki farklılaşmanın temelinde şu yattığını düşünüyorum. Tabii farklı hipotezler olabilir. Her toplum yaşadığı talihsizlikler, yaşadığı büyük kırılmaları ve yaşadığı büyük, nasıl derler, büyük süreklilik kayıplarını, çünkü bu belirsizlikler bugün olmadı.
Tabii.
Yani biz İkinci Dünya Savaşı'nı yaşadık, Birinci Dünya Savaşı'nı yaşadık. Yani biz bazen tarihsel olarak hayat, yani bütün nasıl derler, kendi hayatımızla şey yaptığımızda, ölçtüğümüzde hayatı, birden her şey çok, hani nasıl derler, değişmezmiş gibi düşünebiliyoruz. Ama unutmayalım ki insanlık son, hani en az son 300-400 yılını önemli dönüşümler, önemli çatışmalar, önemli ayrışmalar ve önemli kırılmalarla geçiriyor. Ve bu kırılmalardan öğrendiklerini insanlık biriktiriyor. Bu birikimleri de toplumsal olarak uygulanabilir zeminlere çekmeye çalışıyor. Mesela dilin gelişimi bununla alakalı, değil mi? Ya bir dil toplumda gelişiyorsa demek ki o konuyu dert etmiş.
Tabii.
Dert ettiği konuyla ilgili bir şeyi çoğaltmak durumunda kalmış. Çünkü sen de tahmin ediyorsun ki dert ettiğimiz bir şey, insanın dert ettiği bir şey indirgenerek anlaşılmaz, çoğaltılarak anlaşılır. Çoğaltılarak anlaşılabildiği için ne kadar diliniz zenginse o kavramla ilgili, o kadar düşünmüşsünüz demektir. Şimdi biz mesela, biz Türkiye'de son 20 yıldır psikolojik düşünüyoruz, değil mi? Yani son 20 yıl kadar, hani tabii daha önceki emekleri yok saymak istemem ama, değil mi, toplumsal olarak buradaki dilimizi 20 yıldır böyle bir harmanlamaya gayret ediyoruz. Dolayısıyla Zeynep Hanım'ın sorusuna belki şöyle cevap verebilirim. Bu toplumlar yaşadıkları bu talihsizlikleri nasıl ele alacaklarını ve toplumsal birlikteliklerini nasıl sürdürecekleriyle ilgili ciddi bir düşünce içindeler. Ve hatta belki, yani bunun için sayısal bir şey söylemem mümkün değil ama toplumsal yatırımlarının büyük bir kısmını da buraya yapmış durumdalar.
Tabii.
Çünkü evet, ilaçlar önemli, evet görüyorsunuz teknoloji önemli, birçok şey önemli ama bütün bunları kullanan insan zihninin nasıl düşündüğünü keşfetmekte ve onun ne tür ilişkiler etrafında bir araya geldiğini keşfetmek demeyeyim. Evet, keşfetmek ve buna yeni imkanlar oluşturmak, insanlığa yeni imkanlar oluşturmak, bunun kontratını yapmak, bunun örgütlenmesini yapmak, bunun kontratını yapmak ve bunun yetkinliklerini tanımlamak. Değil mi? Bu çok çok, biraz evvel mesela çoğulculuktan bahsettik, değil mi? Mesela yeni bu kavramları ortaya atarak tarif etmeye gayret etmek, zannediyorum toplumları birbirinden en azından aldıkları yol itibarıyla farklı yerlere, farklı yerlerde tutuyor. Bu birisi ilerisi, birerisi gerisi, geride anlamında değil ama ne kadar çok emek verdiyseniz bir şeye, o kadar onun karşılığını alıyorsunuz. Ve bence bu emek çok değerli bir emek. Ama yine aynı şeyi söyleyeceğim. Galiba bugün ben aklımda kalacak olan o. Çok zahmetli, çok emek, gerçekten zahmetli, çok büyük enerji verilen ve günün sonunda elde ettiğiniz şeyin mütevazi, o, mütevaziymiş gibi durduğu ama biraz evvel söylediğim gibi mütevazi şeylerin her zaman özgül ağırlıkları daha fazladır. Yani harika bir balon oluşturmaktansa mütevazi bir, değil mi? Yani mütevazi, daha ağırlığı olan ve toplumsal olarak hepimizi etkileyen bir şey oluşturmak zannediyorum daha önemli bir noktada.
Şimdi Kemal, sözlerin var. Bu sözlerin ulaştığı yerler var. Ben de Zeynep Hanım'ın söylediğine şöyle cevap vereyim. Şimdi Türk dili spektrumu dar dillerdendir. Bizim dilimizde bazı kelimelerin onlarca anlamı var. Spektrumu geniş olan diller her kelime için farklı tarifleri kullanabiliyorlar. Geçenlerde bir ders çalışıyordum, merak ettim. Kelimelere bakayım dedim. Bak Kemal. Dakika. Dikkat de oradan geliyor. Dakika, lahza, an, saat, zaman, ondan sonra hayat, ömür. kelimelerin tamamı Arapça. Bunların içinde bir tek kelime var. Yaşam. Yaşam kelimesi Türkçe, geri kalan tamamı Arapça. Yani dakikanın, zamanın, dakik olmanın, dikkatli olmanın, lahzanın, anın bizim dilimizde, yani ana dilimiz Türkçe aslında, o dilde bir karşılığı yok. Yazılı kültürü daha düşük olan toplumlar, özellikle burada anlam bütünlüğü geliştiren iki toplum var. Milattan önce 700'den yazılı olarak kalandan bahsediyoruz. Başlayan bir Yunan kültürü var. Sonra onu tercüme etmiş bir Arap kültürü. Felsefe dili anlamında konuşuyorum. Çünkü nesneye ve özneye sürekli sorular soran, anlam arayan taraf hep bu felsefe, Arapçası felasife. Bu kavramları o diller çok zenginleştirmişler. O yüzden Avrupa, Batı dünyası Yunanca'dan Latince'ye çevrilmiş. Çünkü Romalılar zamanında hocalar tamamen Yunanistan'dan Yunanlı olduğu için yönetim biçimi Romalıların düşünce biçimi Yunanlılardan evrildiği için Latince'ye geçmiş. Arapça'ya geçmiş, biz de Arapça'dan almışız. Kelime ne kadar azsa düşünme kabiliyeti o kadar kısıtlı olmaya başlıyor. Çünkü tarif edemiyoruz. Tarif Osmanlıca'da şöyle bir karşılığı vardır. Çok sevdiğim Serdar kardeşimi de bir kez daha anayım. Der ki iyi bir tarif, efradını cami, ayarını mani olmalıdır. Yani ilgili her şeyi içeride tutmalı, ilgisiz her şeyi dışarıda bırakmalıdır. Bunda bile Arapçaya gitmek zorundayız. Çünkü bizim dilimizde karşılıkları yok. Çok ciddi bir çaba var, karşılık bulma çabaları var. Ama bazıları o kadar oturmuş ve o kadar yanlış oturmuştur ki o yanlış oturmanın sonunda maalesef zihinsel hata çok yaparız. Keşke bir fırsat olsa da başka bir zaman dil yanlışlıkları, insan ne tür hatalar yapıyor onları görebilsek Kemal. Tam bir şey söyleyeceksin bu konuda galiba.
Yok, hayır, bir katkıda bulunmak için. Biraz evvel ton ve dil derken esasında yani değinip geçtiğim yere yani çok teşekkürler, bir katkıda bulunmak isterim. Değil mi? Mesela Wittgenstein'in en sevdiğim sözüdür. Hani dilim dünyamdır demiş ya, ne kadar konuşuyorsam veya ne kadar o dili kullanabiliyorsam dünyamı da o kadar tarif edebiliyorum.
Evet, kendisi, evet. Gençler.
Yani sınırsın. Ben bunu şeyde çok önemli buluyorum. Hatta zaman zaman gençlerle beraber çalıştığımızda bunun egzersizini yapmaya gayret ediyoruz. Yani neredeyse dilini genişletmenin bir şeyi tarif ederken ki bu çok önemli. Ben bunu şimdi artık tıp fakültesinde kimler, hangi grupla çalışırsak çok yapmaya gayret ettiğimiz bir şey. Çünkü siz tarif ettiğin şeyi genişletmeye başladıkça baktığın şeyin, biraz evvel sen dedin ya, baktığın olayın içeriği ve süreci senin için değişmeye başlıyor. Eğer yani dikkat edersen çok kendi içine kapandığın ve seni kitlemiş bir konuyu anlatmaya kalkarsan yani 3-5 cümlede anca anlatabilirsin. Neredeyse cümlen biter. Ve evet. O cümlelerin hep her biri, yine geçtiğimiz günlerde bir danışanım çok güzel öğrettik. İçine doğrudur. Kemal Bey şey dedi. Çok değerli bir, yani çok şey, insan gerçekten başkalarını dinlerken harika şeyler öğreniyor. İçine doğru. Yani kendine doğru dedi. Yani insanın anlatırken ve farklı kelimeler kullanırken dışarı doğru bir yüzünü dışarı dönmeye başlıyor. O dışarı dönme esasında her türlü derdi ele almanı. Her türlü, bu kişisel bir dert olabilir, ilişkiyle ilgili bir dert olabilir. Yani ne kadar geniş anlatabiliyorsan, o genişliği, çünkü kelimeler bir nüans kazanmaya başlıyor. Nüanslar, çünkü ilişki dediğimiz şey, belki o denge dedin ya, ilişki dediğimiz şey aynı zamanda bir dil dengesi. Nüanslar, yani bir şeyi sana nasıl söylediğim, hangi kelimeler içerisinde ifade ettiğim, hangi zenginlikte ifade ettiğim. Yine aynı şeyi başka bir şekilde, yani ikimiz için çok dert oluşturabilecek bir şeyi bir şekilde ifade edebilirim. İkimizi de özgürleştirecek şekilde ifade edebilirim. Peki. Bu ifade edip sana aman Fazlıcığım harikasın falan demek değil. İkimiz için de özgürleştirebilecek bir dilde buluşmamız, dili nasıl kullandığımızda çok çok alakalı. Ve bence bu da nasıl ilişkiler oluşturduğumuzda. Çünkü ilişkilerin aynı zamanda talep etmesi gereken şeylerden bir tanesi dar bir alanda değil, geniş bir dil alanında tarif. Dolayısıyla çok teşekkürler, beni çok heyecanlandırdı. Çok çok dert ettiğim bir konu ve özellikle çünkü o, yani bu alanın genişletilmesi Birçok yerde hayatımızı çok kolaylaştıracak.
Kemal, çok güzel söylüyorsun. Birkaç soru var. Onları da sana yönelteceğim. Güzel de bir sohbet oluyor. Şöyle bir örnek vereyim. 1800'lere kadar, 1820'ye kadar anlaşmalar, dünyadaki bütün uluslararası anlaşmalar hep Fransızca yapılıyor. Çünkü Fransızca'da eş anlamlı kelime neredeyse hiç yok. Dolayısıyla ne söylersen karşı taraf onu anlıyor. Ben geçenlerde, biliyorsun ben bu müzakere, çatışma yönetimi konularına yani 20 yıl kadar harcamış biriyim. Çok merak ettiğim bir konu. Oradan bakıyordum yine dil tarafına. Mesela ilginç bir şey paylaşayım seninle. Tartışma kelimesi dışında öz Türkçe kullanabileceğimiz hiçbir kelime yok. Yani münazara, müzakere, sohbet, muhabbet, bunların hepsi Arapça. Şimdi tartışmanın karşılığında tartışmak, bizde öz Türkçe'de tartmaktan geliyor. Bir tartıyorum seni, pozisyon alıyorum. İngilizce'ye bakıyorsun, bir dialog diye bir kelime var ki Latince ve Yunanca kökten gelmiş, dialogos'tan gelmiş. Öbür taraftan bir negotiation var, bir arbitration var, bir mediation var, bir conflict management, conflict resolution dedikleri bir şey var. Quarrel var, dispute var, debate var. Bunların hiçbiri bizde yok. Şimdi tam da söylediğin gibi araya o kadar çok kelime düşüyor ki, o nedenle bizim dilimizde, ben günlük biraz önce çok üzerinde durdun. Üzerinde durduğun şeylerin derinliği ve kavramsal bütünlüğü olduğu için de çok kıymetli buluyorum. Dediğin hep ilişki basit, kolay, ondan mütevazı çıktılar. Çok zahmetli. Bana kalırsa bu zahmetin arkasında şu var Kemal, dilin de bizim karşımızda yaratmış olduğu bir takım engeller nedeniyle sürekli dilde şunu konuşmak durumunda kalıyoruz. Kemal'cim sen beni yanlış anladın, sen beni tam anlamadın veya lütfen beni yanlış anlamayın. Tamam, İngilizce'de don't misunderstood var, misunderstand var, anlıyorum, ama bizimki kadar sık kullanılmıyor. Kelime az olunca sürekli bir şey için, bir şeyi de başka bir şey için kullanıyoruz. Artı yine bir örnek vereyim. Bizim dilimizde çok popüler bir laftır. Bu çok kullanırız biz bunu. Deriz ki teşbihte hata olmaz. Anlamını ben hep sorarım. İnsanlara derim ki bu ne demektir? Derler ki ya işte benzetme yaparken bir sorun olmaz. Onu da bir benzetmedir. Değil Kemal'cim. Orada virgül var. Teşbihte virgül hata olmaz. Öyle bir benzet ki yanlış bir anlaşılmaya yol açmasın demektir o. Şimdi bu gözle bakmayınca tabii yazılı bir şey yok. İnsanın yazması demek, düşünceyi görmesi demek. Yazmıyoruz. Okuma, şimdi genç kuşakta daha da arttı. Okuma olmayınca, kelime haznesi darsa, yazıp kendi düşüncemize defalarca bakmıyorsak, bu sefer konuşmamıza ve karşı tarafa bir şey iletmemize maalesef engel oluşuyor diye düşünüyorum. Şimdi Mehmet Bey, Mehmet Ergün, bir şey söyleyeceksen onu alacağım.
Gülümsememin nedenini söyleyeceğim. Seni dinlerken bir onunla... bilmiyorum vaktimizi nasıl geçiyor mu?
Gayet iyi.
Şey konusunda Kosova'ya ilk gittim. Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Göç Örgütü işte Kosova'da bir mutabakat sahtı yazılması gerekiyor. Dediler ki sen yazdın mı daha önce? Ben de genç bir psikiyatrist olarak ve terapist olarak gitmişim. Yok yazmadım dedim. Ben yani bir memorandum of understanding, yani bunu ben yazayım. Ve tabii öncekilere falan bakarak bir tane yazdım. Ve olabildiğince de ağdalı bir dil kullanıp böyle bir hani hükümetler, işte örgütler arası bir işte bakanlar imzalayacak vesaire. Sonra dediler ki Kemal Bey bunu hukuk danışmanımız, yani hukuk müşaviri Birleşmiş Milletler'in okur. Hiç unutmuyorum. Böyle bir aldı, böyle son çok şefkatli. Yani hukukçu, yani hukukçuların şefkatli olması çok gerekli. Çünkü karşılarındaki kişiler onların ne yaptığını çok iyi bilmiyor. Dolayısıyla aldı ve herhalde ilk defa yazdınız dedi. Şey, ben oysa ki hani böyle haftalarca, yani uzun bir zaman harcadım ve dedi ki yani siz bu şekilde yazarsanız hani ikinci gün kavga çıkar. Yani dolayısıyla gerçekten zannediyorum, hani bu bir anı ama gerçekten o dili nasıl kullandınız, o dili nasıl bir ilişki dili içine soktuğunuz çok çok önemli. Ve tabii kağıda döktüğünüz şeyler de kusura bakma senin şeyine
açıklayıcı oldu çünkü bunlar akılda daha fazla kalıyor. Mehmet Ergun Bey demiş ki karşımızdakinin bize güvenmemesini nasıl sağlarız? Tersten düşünür müsünüz? Evet. Güvenmeyi nasıl sağlıyoruz?
Yani açıkçasını söylemek gerekirse Tabii böyle bir ya bu soruya çok fazla cevabım olmadığını düşünüyorum. Yani cevabımı oluşturmaya çalışıyorum ama şöyle söylemem lazım. Yani bazen güven oluştu. İsterseniz hani belki bu tersten sorudan biraz yana geçmek değil ama şey yapmak anlamında. Zaman zaman karşımızdaki kişinin yani bazen o ilişkinin karşılığı olacak kadar açılmama ve güven oluşturamama durumu olabilir. Çünkü açıkçası söylemek gerekirse güven biraz evvel konuştuğumuz gibi doğru şeyleri yapıp sonucunda da bir şeye ulaşmak değil. Yani çünkü güven esasında siz kendi içinde doğal ve şey oluştuğunu düşünüyorum. Ama belki Mehmet Bey'e şöyle cevap verebilir. Zaten bir ilişkide bir şeyi yapmayı hedefliyorsanız ve karşınızdakinin davranışını bir şekilde yönlendirmeyi düşünüyorsanız ve bunu da bir niyet olarak içinize koyduysanız zaten karşınızdaki kişi bunu size güvenmez. Yani Mehmet Bey'in sorusunun kendisi esasında cevabı diye düşünüyorum. Yani siz birisinin size yani herhangi bir şekilde davranışıyla ilgili bir yönlendirme arzunuz ve de onun içinde bir nasıl derler niyeti barındırıyorsanız bu niyet sizin zaten her cümlenizi kendi içinde daha opaklaştıracaktır, görünmez kılacaktır. Sizi zaten görünmez ve bir şekilde ulaşılmaz kılacaktır. Dolayısıyla bu soruyu aklında tutarak davranırsa zaten karşısındaki kişi yani çünkü niyet kendi içerisinde aynı zamanda cevabı oluyor sorunun.
Sağ ol Kemal'cim, teşekkür ediyorum. Ahmet Sarıkatipoğlu dostumuz şöyle söylemiş. Demiş ki tevekkül inancı toplumumuzda insan ilişkilerindeki güven müessesesini etkilemiş midir? Yani koşulsuz güven vesaire yaşayarak ve tartarak güvenme arasındaki fark. Yani tevekkül malum Arapça, o da güvenmek demek. Yani bu toplumda insan ilişkilerinde koşulsuz güvenmek acaba bir zedeleme, bir aldatılma hali, bir tuzağa düşme psikolojisi yaratmış mıdır diye sorar.
Ben açıkçasını söylemek gerekirse yani bu konuda elimde hani yorum yapabilecek kadar bir dağarcığım olduğunu düşünmüyorum. Ama şunu gözlemliyorum. Güvenin bana sorarsan son derece açık bir duruş ve hatta kendi içerisinde hayata bakışta naif bir duruştan başladığını düşünüyorum. Yani zaten tevekkül yani birebir bunları da barındırıyor mu bilemiyorum ama barındırıyor olabileceğini tahmin ediyorum. Çünkü üzerinde çok bu anlamda tartıştığım bir kavram değil. Açıklık ve naiflik yani hayatı, yaşamı kendi içerisinde yönetmeme, onu olduğu gibi yani yönetmeme derken sizi bir şekilde yapmak istediklerinizi yapmak ayrı ama hayatı yönetmemek, en azından ikili ilişkilerde en azından söz yönetmeme duruşunun kendi içerisinde çok zenginleştirici bir tarafı olduğunu düşünüyorum. Bunun toplumsal açıklığa, toplumsal kabule, birbirini kabule, birbiriyle temas etmeye ve alışverişe fırsat vereceğini düşünüyorum.
Peki ben Ahmet'ten şimdi yola çıkıyorum. Şu anda aklıma geldi. Kemal, itaat güven ilişkisine ne dersin? Artırır, azaltır, bizde vardır, yoktur. İtaat.
Yani itaat tahmin edebileceğin gibi kişisel düşüncem güvenin karşısına bir şeyi koymak istesen yani bana desen ki ya Kemal güvenin karşısına neyi koyardın? Yani başka bir insan mahareti olarak, kusura bakma mahareti olarak olumlu anlamda söylemiyorum. Çünkü insanın maharetleri her zaman olumlu değil. Gördüğün gibi insanın harika ve çok zengin maharetleri var. Gerçekten hayatı çok zorlaştıran maharetleri var. Herhalde insan hayatını en durduran, insan hayatını en nasıl derler söndüren, ilişkilerdeki güveni de söndürenin korku olduğunu düşünüyorum. Yani korku kendi içerisinde gördüğün gibi hem kilitleyen hem kendi içine kapatan, kendi gerçeği içerisine kapatan ve bir şekilde artık dış dünya ile hayatla teması azaltan bir şey. Dolayısıyla korkuyu besleyen her türlü sosyal sosyal modelin kendi içinde güven ilişkisini oluşturamayacağını, belki güvenlik ilişkisi, hani belki güven, hani ama güven ilişkisini gerçek anlamda oluşturamayacağını düşünüyorum.
Yani hatırlıyorum ben, Homedeus kitabında geçiyor Harari'nin. Yani orada Prusya generallerinden bir tanesi diyor ki, şu anda biz o kadar büyük güven içindeyiz ki, şu askerlerin, işte binlerce asker savaş meydanında kendisi, askerlerin herhangi bir elindeki bir tüfek bizi anında öldürebilir. Neyse ki her şeye itaat ediyorlar diye. Çok ilginç bir şey vardır Harari'nin kitabında. Bana enteresan gelmişti o perspektif. Aykut Özdemir beyefendi der ki, doğa ve insanoğlu arasındaki güven sorununun insanın hakikat arayışı yolculuğunda bir paradigma kayması yarattığını düşünüyor musunuz? Bireyselden kolektife bu güven çıkmazını nasıl değiştirebiliriz? Doğa ve insanoğlu arasındaki güven sorunun insanın hakikat arayışı yolculuğunda bir paradigma kayması yarattığını düşünüyor musunuz diye sorar.
Bazı sorular da yani şey, sıkı yerlerden geliyor. Yani izleyicilerimiz öncelikle çok çok teşekkürler. Gün içine ayırıyorlar ve gerçekten de çok değerli sorular. Ben burada sanki bu güven ilişkisini bozan kişi olarak dinleyicimizin sorusundan, Aykut Bey diyeyim. Sanki burada bu güven zincirini, bu güven ilişkisini, temasını ve alışverişini bozan tarafın insanoğlu olduğu savından yola çıkıyorum. Yanılıyor muyum? Yani bana sorarsan zaten kendi doğamızdan ve doğa, yani daha doğadan kopmanın, belki de bugün geldiğimiz nokta çok tartışılıyor ya, tabii bu konuda bir uzman değilim, ama doğayla ilişkilerimizde, hatta istersen doğayla ilişkilerimizi daha da geniş tutalım. Yani tüm bu evren ve onun içerisinde, yani bu daha doğallığından da, çünkü yalnız doğadan kopmadık, kendi ilişkilerimizde ve kendi üretim biçimlerimizdeki doğallıktan da koptuk, değil mi? Yani bütün üretim biçimlerimiz, bütün hayat biçimlerimiz kendi içerisinde insanoğlunun giderek daha fazla kontrol, daha fazla geleceği belirlediği, daha fazla hüküm belirlediği ve bir şekilde doğayı kontrol etmesi üzerine kurulu. Yani teknolojik gelişmeler vesaire. Bunun bana sorarsan, zaten önemli de bir tartışma noktası bugünlerde, bizim zihinsel ve ilişki dünyamızı kökten değiştirdiğini düşünüyorum. Yani bu dönemdeki doğaya geri dönüş, yeniden, hani var ya, daha nomadik ilişkilere geri dönüş, daha doğal, dikkat edersen, çünkü doğa doğallık, yani daha kendi içinde ekolojik hayatlara geri dönüş, daha doğal ilişkilere, o ilişkilerin daha işlenmemiş, daha ilk haline, o yetilere, o becerilere geri dönüşle ilgili arayışımızın içerisinde bu da var. Çünkü o büyük yabancılaşma, o yabancılaşmanın hepimizin ilişkilerini çok domine ettiği ve bizim zihinsel çıkmazlarımızı çok daha derinleştirdiğini düşünüyorum. Hani bunun mekanizmasını belki başka bir sohbette uzun uzun yaparız ve dolayısıyla bu da tahmin ettiğiniz gibi çok daha farklı varoluş modellerine, yani milenyal değişimde herhalde hiç olmadık kadar bugün 2020 dünyasında, sen de tahmin ediyorsun, sen özellikle kendi gelişim, profesyonel gelişim, kişisel gelişim konusunu yakından takip eden bir kişisin. Yani mesela kişisel gelişim rafları bundan 20 sene önce 8-10 kitaptan ibaretken, bugün neredeyse kitapçıların, yani fazla da kitapçı kalmadı ama, yani kitapçıların büyük bir kısmını kişisel gelişim rafları veyahut da içinde yaşadığımız hayatı yeniden anlamlandırmaya gayret eden kitaplar barındırıyor. Esasında ve çoğunluğumuz, en azından orta sınıf için konuşuyorum, orta sınıf ve beyaz yakalı orta sınıf çok çok büyük bir enerjiyle buraya zaman ayırıyor. Çünkü buradaki temel nokta hayatın içindeki bir anlamı yeniden oluşturmaya gayret etmek. Oysa ki o izlediğim filmde dediği gibi, yani hayat çok meşakkatli ve çok meşakkatli bir şey ve sonundaki çıktı da oldukça mütevazi bir şey. Yani bence biz hayatın gerçek senaryoları içerisinde hayata enerji harcayıp onun sonucunda çıktılarında mütevazi olduğu beklentisini koyduğumuzda zannediyorum doğayla ilişkimizi de, o yüzden değil mi? Mesela doğayla çalışanlar, bizim ortak dostumuz da var değil mi? Mesela toprakla çalışanlar bunu çok iyi bilirler. Çünkü çok müthiş bir enerji, müthiş bir emek ama mütevazi bir çıktı. Yani sonuçta gidiyorsunuz, yani ürününüzü elinize aldığınızda iki avuç bir şey. Yani dolayısıyla hayatın bu temel gerçeği üzerinde uzlaşabilirsek, bu iki, bir hırka iki lokma şeyini önermiyorum bu anlamda değil. Pek tabii ki hepimiz ihtiyacımız olanları paylaşımda eşit bir şekilde paylaşmak durumundayız. Ama hayatı algılamamızdaki bu temel döngüye yeniden geri dönmemiz gerektiğini veya en azından geri dönmesek de, çünkü aldığımız yol o kadar uzun ki Fazılcığım, geri dönemesek de bunu aklımızın bir köşesinde hep tutarak aldığımız kararlarda bunu da aklımızda tutarak hareket etmekte fayda var.
Kemal, şimdi hani laf lafı açıyor, bir yerden bir yere doğru evliyoruz. Şu anda 1 saat 20 dakika oldu, son 10 dakika diyelim. Hem birkaç soru hem birkaç toparlamayla ilerleyeceğim müsaadenle. Şöyle bir kitap okumuştum, diyordu ki İstanbul'dan bahsetmiyor, yani bahsettiği aslında tarım toplumlarından bahsediyor. Ben yüz ölçümüne bakmıştım onun, hatırlayamadım şimdi kitabı ama bakarım. Hesap yapmıştım, İstanbul'da Kemal'cim 200 bin aile yaşayabiliyor. Eğer sadece tarım toplumu olsaydı, mümkün değil çünkü yetmiyor, dışarıdan gelmesi lazım. Yani İstanbul'da ekiyoruz ve İstanbul'da biçiyor olsaydı. O metrekarenin kıymetli başka bir hale gelmesi meselesini burada görmek mümkün. Şöyle bir soru yönelteyim ben. Cengiz Bey sormuş, Cengiz Erdil. Türk toplumu zaten içine kapanıktı. Salgın daha kötü hale getirdi. Bu görüşe katılıyor musunuz?
Salgın sürecinin sonuçları konusunda bir çıkarımda bulunmak çok kolay değil. Zaman içerisinde hep beraber öğreneceğiz. Ama görünen şu, hepimiz kendi ilişkilerimiz içerisinde en azından evimize kapandık değil mi? Evet. Ben mesela bu dönemde bakıyorum ki ve açıkçasını söylemek gerekirse herkesin de en azından benim takip edebildiğim kadarıyla kendi hikayesine bir geri dönüp kendisiyle ilgili muhasebelerini yeniden yaptığı, herkesin kendi ilişkilerini ve kendi hikayesini yeniden bir gözden geçirdiği bir dönem geçiriyoruz. Örneğin birçok kişi çocukluk anılarını paylaşmaya başladı. Evde birçok kişi şeyi indirmeye başladı. Değil mi? Hani eskileri indirmeye başladı. Bir ev temizliği yaptı vesaire. Çünkü vakit başka türlü geçmedi. Şunu tahmin edebiliriz. Bu izolasyon kendi içerisinde kişilerin büyük, aynı zamanda hayatı nasıl kurmak istedikleriyle ilgili beklentilerini de yeniden öne çıkartabilir. Dolayısıyla mesela bugün harika bir, biliyorsunuz ya, buraya gelirken ben onu fark ettim. Çocuklar sokaklardaydı. Biliyorsunuz çocuklarımız sokağa çıktı ve çok çok duygulandım. Çünkü o kadar çok çocuk vardı ki sokaklarda anne babalarıyla ve o kadar da herkes yürüyordu. Yani yürüme gibi basit, sıradan, belki hiç yürümeyeceğimiz yerlerde çocuklarımızla yürüyorduk. Yani belki çok küçük, çok sıradanmış gibi duran şeylerin bakışımız ve onları değerlendirmemiz değişebilir. Bu belki psikolojik anlamda. Yani dolayısıyla birbirimizle ilgili temaslarımız konusunda da belki görmezden geldiğimiz şeyleri değerlendirme biçimlerimiz değişebilir. Bilemiyorum. Ancak salgınla beraber şunun geldiğini de anlıyoruz. Salgın aynı zamanda toplumsal üretim biçimlerimize, değil mi? Ciddi bir ekonomik dalgasıyla, üretim biçimlerindeki, paylaşım biçimlerindeki dalgasıyla da geliyor. Orada da bir kırılmayla geliyor. Her defasında bu büyük sosyal kırılmalar, ki çok ünlü bir Alman patolog var, Virchow diye. Ünlü de bir sosyolog aynı zamanda, hem patolog. Her salgını bir devrim takip eder ve her devrimi, çünkü bir salgın takip eder. 19. yüzyıla baktığında onu görmüş. Devrim derken sosyal hareketler, sosyal değişimler, sosyal farklılaşmalar. Dolayısıyla bu ilişkiye baktığımızda görüyoruz ki toplumsal olarak olası olarak her ne kadar uzun sürelerden beri kriz yaşıyoruz. Yani ben pre-post diye ayırmak istemiyorum o yüzden. Yani öncesi sonrası diye ayırmak istemiyorum. Ama yaşadığımız belirsizliğe, yeni belirsizliklerin, yaşadığımız güçlüklere veya yaşadığımız kırılmalara yeni kırılmaların ekleneceği bir dönem yaşıyoruz. Bu durum biz her grupların kendi hikayelerine dönmelerine neden olabilir. Yani herkesin kendi gerçeği daha güçlü bir gerçek olarak çıkabilir. İşte bu noktada bence toplumsal olarak yapmamız gereken şeylerden bir tanesi de herkesin kendi hikayesine, kendi gerçeğine, kendi doğrusuna değil, o doğruların, farklı doğruların yeniden ilişki kurabilecekleri bir ortamı oluşturmak çok önemli olacak. Bunu biraz yaşayıp göreceğiz. Bunun nasıl şekillendirdiğini yaşayıp göreceğiz. Ama insanoğlu önce kapanma tepkileri verse de her defasında temas etmenin, birbiriyle ilişki kurmanın kurmayı becermiş. Çünkü hala bizim için en güçlü kullandığımız kelimelerden bir tanesi ve birlikte, hani kelimelerden ve dilden geçmişim. Yani yeniden birlikteliklerimizde bir temas etmenin bir yolunu er veya geç keşfedeceğimizi düşünüyorum.
Kemal'cim, Şaziye Matar, bu arada Aykut Bey teşekkür etmiş sana, biz de kendisine. Şaziye Mataracı Hanım, Maratacı, yanlış okudum, özür dilerim. Şöyle demiş, bence güven duygusu kullandığınız dilden daha önemlisi davranıştır demiş. Müsaadenle ben bir cevap üreteceğim. Biliyorsun dünyanın ilk şehir hastanesi aslında Asklepion, Asklepios dediğimiz bizim Efes yakınlarında bulunan bir hastane. Hatta o ünlü işte hani yılana sarılı simge, tıp simgesi de oradan geliyor. Orada bir sözcük vardı. Diyor ki eski Yunanlılar, önce söz, sonra ot, sonra bıçak. Yani önce bir konuş hastayla, bir konuş bakalım, kendini bir sözel olarak anlatsın meselesini. Yani bir ilişki kur. Ben senden şunu öğrenmiştim. Bizi bir psikiyatrist iyileştirmez. Bizi psikiyatristle kurduğumuz ilişki iyileştirir demiştim bir seferinde. O nedenle önce söz, sonra ot, işte bir ilaç ne vereceksek, sonra bıçak. Bu bağlamda sanıyorum hanımefendinin kastettiği, o cümleyi kullanırken ki bir davranış var. Şimdi sen aynı zamanda hem milli takıma, yelken milli takımına danışmanlık yapan birisin. Hem de küçük bir sürpriz, belki seni tanımayan insan tabii olabilir. Onlara belki bir küçük şey. Sen aslında yüzlerce kişiye yemek yapabilecek bir su şef olarak bir de mutfak yöneten birisin. Şimdi Kemal, biz seni tanımıyoruz. Her gittiğim mutfakta da yüzlerce yıldır seninle bir geçmiş oluşturmuş insanlar yok. Kemal Kuşçu oraya ilk gittiğinde, hani Immanuel Kant der ya, eller aklın uzantısıdır. Şimdi bir mutfağı hayal edelim. Mutfakta çok nitelikli, çok yetenekli insanlar var. Lezzet, bir taraftan lezzet olacak, bir taraftan estetik olacak. Şimdi sana nasıl güveniyorlar orada? Sen bir de şefle, hani tabirimi bağışla, hava yastığı gibi şeften gelen baskı var. Aşağıda yönettiğin bir ekip var. Orada güvenin nasıl temas ediyorsun? Yelken milli takımında, ya Kemal, sen benim yakın dostumsun. Öyle yelken filan yapan, yıllardır denize çıkan biri değilsin. Ya nasıl olacak da bu adam bize bunu nasıl yani? Veya işte su şef rolü olarak. Bu ikisini birleştirerek ve hanımefendinin de hem bu yorumuna da cevap. Yani oradaki o davranış, o söz nasıl oluyor? Hem yelken takımında, hem mutfakta.
Yani izninle ben Ayten Hanım'ın tarafında duracağım. Peki. Dil çok değerli ve dil gerçekten bütün yaptığımız şeylerin tonunu belirleyen, belki de o sıradaki sorunu tarif etmemizi belirleyen şey. Ama örneğin mutfak için konuşayım. Öncelikle beni de böylesine su şefliğe de çıkarttığın için çok çok teşekkürler. Gerçekten benim için çok değerli bir deneyim. Çünkü biraz evvel Ayten Hanım'ın katkısını şöyle dinledim.
Şaziye Hanım, ben belki ses pardon. Net. Şaziye.
Pardon, Şaziye Hanım. Şaziye Hanım'ın katkısını ben şöyle dinlemek istedim. Somut, gerçekten görünen ve gerçekten davranış ve o davranışın içerisinde üretilmiş ilişkiler çok daha zenginleşiyor, güçlü hale geliyor. Bence bunu mesela bana öğreten yerlerden bir tanesi mutfaktır. Mutfağa kim olarak girdiğiniz önemli değil. Mutfak son derece karmaşık bir yerdir ve kimse gözünüzün yaşına bakmaz. Seneler evvel mutfağa beni ilk defa davet ettiğinde çok sevgili dostum Carlo Bernardini Öyle demiş ki, yani hazır mısın mutfağa girme konusunda? Kolay bir yer değil dedi. Gerçekten kolay bir yer değildir. Çünkü çok değerli iki şeyin oluştuğu bir yerdir. Bunlardan bir tanesi emek üzerinedir. Emek. Yani insanlar gerçekten çalışıyor. Mutfağa girdiğinizde sıkı çalışırsınız. Sıcak bir yer, saatlerce ayakta duruyorsunuz. Çok yorucu bir iştir. Yani bizim dakikalar içinde tükettiğimiz bir şey, saatler içinde, günler içerisinde üretilen bir şeydir. İkincisi oluşturmak üzerine. Yani bir şeyi birlikte oluşturursunuz. Emek ve birlikte oluşturma içerisinde şunu öğrenirsiniz. Nasıl davrandığınız çok önemli. Çünkü kim olduğunuz önemli değildir. Ne iş yaptığınız önemlidir. Biz mesela aile terapistleri de öyle. Biz ne söylenene tabii ki çok dikkat ederiz ama ne yapıldığına daha fazla takip ederiz. Çünkü olayları dinlemek o yüzden bizim için değerlidir. Dolayısıyla emekle oluşturma bir araya geldiğinde hani Voltron gibi diyeceğim. O kadar güçlü bir birliktelik oluşturuyor ki ve insana o kadar çok şey öğretir ki. Hatta son 10-15 yıl içinde biliyorsun bizim gençlerimiz mutfağa çok merak sardılar. Hepimiz çok merak sardık. Çünkü insanın kendisine saygısı gerçekten şeyle, nasıl derler, emekle ve oluşturduğunuz şeyle ilişkili. Kusura bakma, zamanda bir sorun yaşıyor muyuz? 10 dakika demişler.
Var, baktım var.
Bu benim için çok çok değerli. Yani bana ilk defa birisi Kemal Usta dediğinde tabii takdir edersin ki hekim şey falan ama üstelik de çok ilginç. Ben bir gün bana çok seneler evvel genç bir arkadaş mutfakta geldi. O da stajyer olarak çalışıyormuş. Kemal Usta dedi, kusura bakmayın bir şey sormak isterim dedi. Acaba İstanbul Erkek Liseli olabilir misiniz dedi. Tabii takdir edersin ki İstanbul Erkek Lisesi hani daha çok başarılarıyla şey yapmış ve iyi eğitim veren bir yer. Benim o mesleği seçmemi anlayamamıştı. Oysa ki benden, meğerse ben lise sondayken o da hazırlığa girmiş. Ve meslek değiştiren, kariyer değiştiren genç bir arkadaşımızdı büyük bir cesaretle. Ben de çok hayran olmuştum. Bunu şunun için söylemek istiyorum. Yani o usta kelimesi benim için çok değerli oldu. Çünkü benim dedem de ustaydı. Annemin babası. Çünkü ustalık gördüğünüz gibi bir şeyi oluşturmak ve ona emek katmak. Orada şunu fark ettim. Dolayısıyla nasıl davrandığınız, mesela burada her yani emek ve oluşturma içindeki ilişkilerin çok saygı ilişkisi olduğunu düşünüyorum. İnsanların birbirlerine yaptıklarıyla saygı duydukları. Çünkü kim olduğunuz önemli değil. Neyi nasıl yaptığınız önemli. Ve yaptığınız şeyi iyi yapıyor musunuz? Tam yapıyor musunuz? Bir öncekinden aldığınızı bir sonrakine tam veriyor musunuz? Bir diğer tat da tabii ayrı bir şey. Orada da şunu fark ettim. O tadı diğerleriyle paylaşıyor musunuz? Yani o tadı diğerleriyle paylaşmıyorsanız, yani estetik bir şey yaparken, estetik olmasa da o kişileri orada pay sahibi yani kılmıyorsanız, yani sizin restoranınızda pişen yemeği çalışanlarınız yemiyorsa o restoran hiçbir şeyden anlamamış demektir. Dolayısıyla birlikte pişirip birlikte yemiyorsanız ve o ilişkinin içinde bir arada olmuyorsanız yani güven ilişkisini kurmak zor. Yelkenciler veya sporcular için de öyle. Yani hiç bilmediğim bir şeyi çocuklukta ben de herkes gibi küçük küçük belki de birçoğumuz gibi bir şeyler yaptım ama yelkenci arkadaşlarla orada ya bir kere öğrenme ve merak benim için çok çok önemli bir nokta. Onları merak etmeye gayret ediyorum. O çok önemli çünkü gerçekten samimi bir merak bir şeyi öğrenmenizi kolaylaştırıyor. Açıkçası onlara pek bir şey öğrettiğimi düşünmüyorum. Onların yaptığı işi anlamaya gayret ediyorum. Çok değerli gençler, inanılmaz gençlerimiz var. Büyük bir özveriyle çalışıyorlar. Olimpiyatlara hazırlanan ekiplerimiz. Onlarla birlikte olmaya gayret ediyorum. Çünkü şunu fark ettim. Eğer o konuda, o konunun gerçek zeminini tanımıyorsanız bir şey söyleme, hani var ya bir şey söyleme hakkını da çok fazla bulamıyorsunuz. O yüzden olabildiğince onlardan öğrenip onları öznesi kılmaya yani onların önerilerinden hareket etmeye gayret ediyorum. Ve onlarla birlikte olmaya gayret ediyorum. Yani bir denizde olmazsanız onlarla vakit geçirmezseniz ve onlara en önemlisi yine aynı şey. Orada da çok büyük bir emek var. Saygı duymazsanız bana sorarsanız emek etrafında bir araya gelinen tüm ilişkilerin içerisinde bak burada saygıyı şey yapacağım. Orada size yol gösterecek kişilere saygı duymanızın gerçekten samimi ve içten bir sıcaklık duymanızın çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hem mutfakta hem inanılmaz insanlarla tanıştım. Yani gerçekten öyle harika gençlerle ve onların büyümesine de eşlik ettiğime de çok çok seviniyorum. Dolayısıyla zannediyorum o saygı ve o merak ve o yani onlardan öğrendiklerim o etkinliklerde benim için vazgeçilmez kılıyor.
Peki son sorumuz Yeşim Hanım'dan geliyor. Yeşim Duman hanımefendi diyor ki güven ve inanç bağlantısından bahsedebilir miyiz? Güvenmek inanmayı seçmektir. Sarsılmış bir güvenin kazanılması mümkün müdür? Covid-19 sonrası toplumsal hayatta güven nasıl kazanılabilir adım adım diye son bir soruları var. Buna cevaplayalım. Evet.
Tabii yani inancı nasıl tarif ettiğimize bağlı. Biz ilişki terapistleri daha çok inancı şöyle tarif ederiz. İnancı o durumla ilgili değiştirme olasılığınız düşük bir düşünce gibi. Değil mi? Yani o herhangi bir şeyin sizi ikna etmesi zor bir durum. Ben inançtan ziyade güvenin kabulü barındırdığını düşünüyorum. Kabulü çünkü inanç kendi içerisinde sınırlayıcı bir duruş. Sosyal anlamda şey yapıyorum. Yani o durumla ilgili bir şekilde kalıp değiştiremeyen veya yol değiştiremeyen şey. Ama her zaman yani biraz evvel senin söylediğin gibi değişime açık bir inançsa tamam. Mesela ön yargılar. Ön yargılar bir şeyi düşünmek ve başlamak için fena bir başlangıç olmayabilir. Yani ön yargıları desteklediğimden değil. Yeter ki değiştirebilin. Yeter ki ön yargılarınız dışında gelen şeyleri de kabul edebilin. Veya da onları da düşünme sürecinize katın. Veya da oluşturduğunuz tecrübeler de böyle. Bütün bunlar yolda değiştirebildiğiniz sürece bence önemli. Ama özellikle inancı böyle tarif ettiğimde güvenle çok bitiştirmezdim açıkçası söylemek gerekirse.
Farklı bir alan. Kemal'cim çok güzel konulara değindik ama zaman biliyorsun Arapça da olsa maalesef bir kısıtlaması var. Ve bizim süremiz normalde 1 saat 15 dakikalardı ama sorular gelince biz mümkün olduğu oranda bazılarını birleştirip bazılarını birebir sormayı izledik. Katılım için sana çok çok teşekkür ediyorum. Başından sonuna kadar rahmetli İbrahim Bodur öyle bir güven yaratmış ki toplumda. Yarattığı o güven sayesinde mütevazı bir kasaba olan Çan, koskoca büyük bir sanayi, hadi diyelim kasaba irisine dönüşmüş. Binlerce insan emekli olmuş, binlerce insan çocuk okutmuş. Ona duyulan güven, onun çevreyle kurmuş olduğu ilişki sayesinde günün sonunda ticaret dünyası atılan imzalar ve kontratlar üzerine kurulu. Onun sayesinde kurum buraya kadar gelmiş. Bir kez daha ruhu şad olsun diyoruz. Bizi izleyenlere ve sana çok çok teşekkür ediyoruz.
Ben çok teşekkür ederim. Herkese sağlık, iyi günler diliyorum.
Görüşmek üzere, sağ ol.
Görüşmek üzere, iyi günler diliyorum.